Hayırlı günler sayın izleyicilerimiz. Ayrı Zaman ve Yaratış Dilleri programımıza hoş geldiniz. Sayın Doktor Oktar Babunov hocam ve ben inşallah bugün birlikteyiz. Hoş geldiniz Doktor hocam.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk inşallah. Francis Collins dün bahsetmiştik. Allah'ın yaratılış dilini biz inceliyoruz demişti DNA genom projesini yaparken. DNA hakikaten bütün canlılarda mucizevi bir şekilde bulunan ortak bir madde. Ve bütün canlıların istisnasız genetiğini belirliyor. Yani kalıtımını belirliyor. O canlının nasıl bir fizyolojiye sahip olacağını. Fizyoloji ne demek? Canlının tek hücreli bile olsa içinde cereyan eden reaksiyonlar bütünü, toplamı, fizyoloji. Veya dış görünüşü. Bakteri bile olsa yine tek hücreli bile olsa onun bir dış görünüşü var, bir şekli var. Mesela bakterilerde de tek bir tip, böyle yumuşak bir şekil yok. İçlerinde hücre iskeletleri var. Kimisi yuvarlak oluyor, kimisi çubuk gibi koni şeklinde oluyor, kimisi spiral oluyor değil mi? Çeşitli şekillerde oluyor. Bunları ne belirliyor? Canlıların DNA veya RNA'sı. Bu RNA da olabiliyor bazı canlılarda genetik materyal. Ama sonuçta bütün canlıların genetik materyali bu şifrede var. Bu alfabeyle oluyor inşallah. Şimdi bu alfabenin harfleri ne? Adenin, guanin, sitozin ve timin. Dört tane harf var. Bu harflerin üç tanesi yan yana geldiğinde bir tane amino asit anlamına geliyor. Ve canlının vücudunda protein sentezlenirken bu üç harfli birleşik kodon deniliyor bunlara. Kodonların yan yana gelmesiyle ne oluyor? Protein sentezi oluyor. Ve Allah'ın yaratışındaki çeşitliliği biz görüyoruz. Muazzam bir çeşitlilik. Kimi bilim adamları diyor ki 6 milyon. Kimi bilim adamları diyor ki 100 milyon tane canlı, farklı canlı çeşidi günümüze kadar yaşadı. Kimisinin soyu tükendi, kimisi hala yaşamaya devam ediyor. Ama mucizevi olan konu şu, hepsinde aynı genetik materyal, hatta aynı enzimler birçoğunda olmasına rağmen canlıların içerisinde Allah milyonlarca çeşit yaratıyor. Farklı özellikle yaratıyor yani. Mesela bizim Türkçemiz alfabeden oluşuyor değil mi? Türkçede kaç tane harf var? 29 tane harf var. 29 tane harften türetmeye çalışsak, anlatmaya çalışsak, yani binlerle ifade edilen kelime çeşidine ulaşabiliriz. Ve bu kelimeleri de bir araya getirerek insanların birbirine diyaloğa geçtiği bir dil oluşuyor. Ama dildeki çeşitlilik 29 tane harf olmasına rağmen ya belki binler çeşidinde kelime ve cümle kurabiliriz. Anlam çıkartabiliriz. Ama Allah 4 tane harften, yani muazzam böyle milyarlarca sını yan yana koyarak çok çok farklı çeşitli canlılar yaratıyor. Tek hücrelisinin de bakın tekrar ediyorum var. Hatta virüslerin içerisinde de genetik materyal oluyor. Yaşamamalarına rağmen dışarıda. Çok hücreli canlılarda, insanlarda ve bütün balıklarda, yosunlarda, bitkilerde, bütün canlılarda var olan bir dil bu DNA. Şimdi insandaki kromozomun yapısını gösteren bir video var. Onu göstermek istiyorum. Geriye doğru alacağız. Şimdi burada ne görüyoruz? Bir hücre yumağı var burada. Biraz sonra bu hücreyi ben videoyu sondan başa doğru saracağım şimdi. Yavaş yavaş büyütüyoruz. Hücrenin içerisinde o çıkıntıların olduğu yere geldik. Bunların hepsi birer kromozom. İşte o alfabe dediğimiz iplikçiğin katta olduğu yer. Şimdi biraz daha geriye doğru geliyorum. Daha da büyütüyoruz. O sarmalların şu an içine giriyoruz. Büyük, büyük olan sarmalların. Ve bunların içerisinde ne görüyoruz? Katlanmış, işte o harflerin bir araya geçtiği iplikçikleri görüyoruz. Daha da büyüttüğümüzde hareket eden, kontrol eden, sanki sürekli bir elektrostatik kuvvetin etkisinde olan bir yapı görüyoruz. Burada yine DNA'mızın iplikçiklere sarılı olduğunu görüyoruz. Şimdi tekrar baştan başlatacağım şimdi. Pardon. Ne böyle? Pardon. Şöyle alalım. Evet, şimdi burada bir dakika baş alacağım tekrar. Evet. Şimdi burada ne oluyor? Bakın, genetik materyal şu kırmızı sarı renkle ifade edilen iplikçik ve üzerindeki 4 tane harf, bunlara baza deniliyor. Olmasına rağmen bunlar katlanarak belli bir protein var. Histon proteinleri. 4 çeşitten oluşuyor bunlar. Simetrik bir şekilde bağlanıyorlar. Ve halkalar şeklinde bütün kromozomu bu şekilde sarıyorlar. Ve böyle paketleyip mesela insanın içerisinde tutuyorlar. Şimdi bu kromozomların yapısını gösteren bir videoydu. Şimdi baştakilerle bu videoyu birleştireceğim. Ne dedik? 4 tane harften oluşan DNA'nın ürünü bütün canlılar ve bütün çeşitlilikteki bu canlılar bu alfabenin ürünü. Allah'ın çeşit yaratma mucizesi maşallah. İnsanda kromozom halinde bulunuyor. Bakteride ise tek sıra halinde bulunuyor. Bunlar böyle paketli değil de biraz daha açık ve yuvarlak bir halde bulunuyor. Ama sonuçta hepsi o canlıya özgü genleri oluşturuyor ve türlü türlü canlılar oluşuyor. Şimdi bakın, bir DNA'dan 4 tane harfin yan yana diziliminden biz insanlar oluşuyor oluruz. Mesela örnek olarak bir de bakın, bir örnek vermek istiyorum bir canlı grubundan. O da şu. Sinek. Şimdi sineğin uçuşuyla ilgili bir videomuz var. DNA, yani 4 tane harf bu hayvanda da var. Ve bu hayvanda farklı bir şekilde dizilmiş bu durumda. Ama bakın ne kadar farklı bir canlı var karşımızda. Bu kimi bilim adamına göre 100 milyon tane çeşit olan canlılardan bir tanesi. Allah'ın yarattığı çeşitlerden bir tanesi. Burada sineği görüyoruz. Bildiğimiz bir meyve sineği. Ve bu meyve sineği uçuşu kimi sineklerin saniyede 500, kimilerinin ise saniyede 1000 defa kanadını çırptığını biliyoruz. Peki bu kadar kuvvetli rüzgarlar bile estiği zamanlarda sineklerin rahat rahat uçmasını sağlayan mekanizma nasıl? Şimdi bilim adamları onu inceliyorlar. Fakat bu inceleme DNA'sal bazda değil, küçük bir inceleme değil. Dıştan nasıl bir uçma tekniğine sahip olduklarını gösteriyor. Şimdi sineğin havada yaptığı hareketleri önce videoyu ağır şekilde kaydettikten sonra aynısının bir maketini yapıp içi yağ dolu ve kum dolu, böyle zerrecikler, küçük toz zerrecikleri dolu bir sıvının içerisinde videoda kaydettikleri sineğin kanadının aynı hareketini şimdi burada yaptırıyorlar ve neden öyle bir hareket yaptığını bulmaya çalışıyorlar. Ne oluyor? Bakın, kanatlar bir ileri bir geri, normal başıboş bir şekilde değil, düzenli bir şekilde öne ve arkaya yelpaze şeklinde geldiğinde gördüğünüz gibi helezonlar oluşuyor. İşte bu havada böyle kırılma noktaları, helezonlar, girdaplar oluşturarak sineğin uçuşunun bize sırrını gösteriyor. Belli bir ritimle sallanıyor kanatlar. Saniyede 500 veya 1000 defa sallanıyor, çırpılıyor kanatlar. Ama belli bir ritim ve özellikte. Bakın, normal bir rastgele çırpma değil, bildiğimiz bir 8 çizer gibi bir hareket yapıyor ve helezonlar oluşturuyor. Bu da sineğin havada hem kalmasını, uçmasını ve o akrobatik hareketleri rahatlıkla yapmasını sağlıyor. Evet. Şimdi bu sineğin içerisinde de DNA var. Filde de DNA var. Kaplanda da DNA var. 100 milyon tane canlının her birisinde DNA var. İnsan kendinde de dillerinde birçok kelime türetiyorlar. Birçok canlı, yani birçok anlam çıkartıyorlar. Ama Allah'ın burada yaratış mucizesini görüyoruz. Ve aynı harfleri yan yana dizilimini sadece yerini değiştirerek maşallah 100 milyona yakın çeşitli canlı yaratıyor. Ve her birinde de bu sinekte gördüğümüz gibi ayrı, farklı ama çok hassas ve uzmanlık seviyesinde beceriler yaratıyor Allah maşallah. İşte bu Allah'ın hem kusursuz yarattığına örnek, hem de canlıların bir anda olduğuna, yavaş yavaş gelişmelerle bu değerleri kazanmadığına, anlamlı genleriyle, anlamlı vücutlarıyla bütün halinde hazır olarak var olduğuna ve Allah'ın onlara yarattığı programı inşallah hazır olarak kullandıklarına delalet ediyor.
Tabii yani bu mesela sineğin uçuşunda milimetrik bir değişiklik olsa uçamıyor. Çünkü o yaptığı hareketler milimetrikten de öte hassas hareketler. Orada oluşan o hava girdapları, mesela ön kanadın ön kısmında oluşan bir hava girdabı gördük. O girdap kaldırıcı etkiyi meydana getiren, asıl kaldırıcı etkiyi meydana getiren. Neden oluşuyor ama? O hareketi çok düzgün olarak hep o şekilde yaptığı için. Ve saniyede bunu çok düzgün bir şekilde saniyede 2000 kere yapan sinekler de var. Bir saniyede 2000 tane hareketle mükemmel hava akımı meydana getirip onunla istediği yöne, istediği şekilde, bir de yani sinek aniden yön değiştirebiliyor mesela, tavana da konuyor değil mi? Uzaklaşıyor. Evet. Çok sert hareketler yapabiliyor havada. Seri hareketler. Bunları yapabiliyor. Peki bu nasıl bir kas sistemi gerektiriyor bir düşünelim değil mi? Öyle bir kasılma olacak ki, kasma artık böyle yani insanın bildiği bir kasılma değil tabii. Yani titreşim şeklinde ve onu o şekilde titreştirecek bir sinir sistemi olması gerekiyor. Kanadın o şekilde mükemmel olması gerekiyor. Saniyede 2000 kere hareket edecek. Ama bu sırada açığa çıkan ısı sineği yakmayacak. İnsan elini en fazla saniyede belki 2 kere hareket ettirebilir yani. Evet. Hadi çok kuvvetli biri beğen 3 diyelim yani. O kadar. Saniyede 2000 kere yapıyor bir hareketi. Ve ne yanıyor, ne ısınıyor, ne bir şey oluyor böyle. O işte o kas sisteminin genetik bilgisi de mükemmel. Kanadın genetik bilgisi de mükemmel. Sinir sistemin genetik bilgisi de mükemmel. Bu tabii yaralıştaki sanatı gösteriyor. Nasıl bir şey var mesela, onu bir inceleyelim. Mesela genetik bilginin sonucunda neler oluyor? Bir örnek verelim. Bu örneklerden bir tanesi, ondan da muhteşem bir yapısı var. Antikorlar, mikroplara karşı korunmak için meydana Allah'ın yarattığı silahlar. Her mikroba, her virüse, hatta diğer bütün doku türlerine karşı, mesela başka bir insandan bir doku alınıp da bir insanın vücuduna verildiğinde, ki doku nakillerinde bunu görüyoruz, hemen bağışıklık sistemi onun yabancı olduğunu tanıyor ve ona karşı silahları kullanıyor. Ama o silahların genetik bilgisinin ve silahların önceden var olması gerekiyor.
Evet.
İşte bu bir yaratılış mucizesi. Yani o, çünkü milyarlarca silah var. Milyarlarca doku tipi var doğada. Hepsini tanıyacak silah önceden, daha doğmadan insan genetik bilgi olarak yerleştirilmiş. Nasıl bir genetik bilgi? Bakın önden bir kere bir bakalım. Şimdi önce bir filmini izleyelim. Ondan sonra da daha detaylı olarak.
Çıkarıp takabilir misin onu?
Evet. Tekrar bir çıkarıp takalım. Bazen böyle teknik sorunlar olabiliyor tabii ki.
Şimdi gelir inşallah.
İnşallah. Evet. Bu bir antikor. Antikorlar protein yapısında ve kodları DNA'da yazılı olarak var. Mesela burada immunoglobulin G cinsi bir antikoru görüyoruz. Burada gördüğümüz gibi immunoglobulin G yapısında. Fakat bunların özel yerleri var. Hafif zincir denen bir kısım var. Şimdi ne olduğunu, işe yaradığını göreceğiz birazdan. Ve ağır zincir denen kısımları var. Bunların her birinin yapısı birbirinden farklı. Ortada da karbonhidrat olarak görülen bölümler var. Evet. Mikropları özellikle bu uç kısımlarıyla bağlıyor. Bağlanıyor onlara. Onlar da çünkü protein yapısında olduğu için o protein yapısına uygun olarak anahtar kilit uygunluğunda meydana getirilmiş. Bunlar bağlandığı zaman hem o mikrobun yutulması, tahrip edilmesi kolaylaşıyor. Tahrip edici özellikleri ve sistemi çalıştıracak bir mekanizma olarak yaratılmış. Buradaki farklı renkler, her biri farklı genetik koda sahip, farklı protein yapısı var. Bakın burada gördüğümüz gibi değişken bölümler var. V, L ve VH ile gösterilmiş. Bunlar farklı protein yapısında. Evet, farklı bölümlerini görüyoruz. Bu değişken ve değişmeyen bölümler var. Bunların içinde bazen benzer yapılar var, benzemeyen bölümler var. Benzemeyen bölümler antikorlar arasındaki farklılıkları meydana getiriyor. Bunları da birbirine gördüğünüz gibi burada disülfit bağlarıyla bağlı. Bu değişken bölümleri gösteriyor. Bunlar değişen bölümler. Değişen bölümleri görüyoruz. Hafif ve ağır bölümlerini. Ve çok değişken bölümler var. Şimdi bunun da nasıl oluştuğuna bakacağız. Bu bölümler işte doku tiplerine karşı uygunluğu sağlayan bölümler. Şimdi bunu başka bir şemada görelim hep birlikte, ne o anlama geldiğini. Bakın burada, şimdi bu bir genetik bölgeyi görüyoruz. DNA'nın üzerindeki genler. Daha doğrusu DNA'nın üzerindeki genlerin üzerinde protein kodlayan bölgeleri görüyoruz. Mesela biraz önce gördük, V segmentleri var. Bunların kodlarını görüyoruz burada. Aralarında protein kodlamayan bölgeler var. Intron deniyor bu bölgelere. D segmentleri var, J segmentleri var. ve değişmeyen bölümlerin ekson denen yani protein kodlayan bölgeleri var. Bunlara farklı renkler verilmiş. Mesela kırmızı bölgede protein kodlayan bölgeler bu antikor denen silahların bunlar Y şeklinde. Bakın burada görüyoruz bu kısmını oluşturuyor. Bu kısmının genetik bilgisi. Sarı olanlar yani J segmentleri bu kısmının bilgisi. Yeşil olanları görüyoruz, mavi olanları görüyoruz. Her biri kendi rengindeki bölgeye tekabül ediyor, karşılık geliyor. Ve bu şekilde antikor oluşuyor. Şimdi bu ne işe yarıyor? Şu işe yarıyor. Mesela burada V segmentlerine bakın burada gördüğümüz kodlayan proteinleri kodlayan bölgeler var. Bunlar protein kodlayan bölgeler. Her biri farklı bir proteini kodluyor ve 250 tane var bunlardan. 250 çeşit V segmenti var. Aynı zamanda J segmentlerinden bunlar hafif zincir oluşturan kısımlar, iç kısımları oluşturan kısımlar. J segmentlerinden çeşit olarak 4 tane var. Ve 3 tane de bunları birbirine birleştirici segmentler var. Şimdi bunların alternatif sayısını topladığımızda, alternatif sayısını topladığımızda 250 V segmenti, D segmentinden diyelim 15 tane, J segmentinden 5 tane, bunlar ağır zincirleri meydana getiriyor. Diğer söylediklerimizde hafif zincirleri meydana getiriyor. Bunları topladığımız zaman, yani hafif zincirinin mesela 250 tane V segmenti, 4 tane C segmenti demiştik ve 3 tane de birbirini birleştiren segmenti çarptığımız zaman 250 çarpı 4 çarpı 3, 3000 tane değişik alternatif meydana getiriyor. 250 çarpı 4 çarpı 3. Demek ki hafif zincirin alternatif sayısı 3000. Ağır zincir bölgelerinden de 250 tane V segmenti vardı. 15 tane D segmenti, 5 tane de J segmenti. Bunlara çarptığımız zaman 250 çarpı 15 çarpı 5 çarpı ve bunları birleştirici 3 tane eklem yeri kodu.
Evet.
56.250 tane değişik alternatif yapar. Bunları birleştirdiğimiz zaman çünkü ikisinin de alternatifleri karşılıklı hafif ve ağır zincirlerin karşılıklı toplam 170 milyon tane bakın değişik protein üretiyor. Bir tane genetik bölgedeki o gendeki üretim sayısını gördük hep birlikte. Burada gördüğümüz gibi. Şimdi bu şu anlama geliyor. 170 milyon tane değişik protein bu genetik bilgiyle üretilebiliyor. Fakat gördük yani DNA'nın üzerindeki aradaki mesela tekrar gösterelim. Bakın burada bu bölgeleri kodlayan bölgeleri görüyoruz burada. Ama aralarında kodlamayan bölgeler de var. Aralıklı olarak serpiştirilmiş genlerin üzerine. Burada gördüğümüz gibi. Mesela bazen bu kırmızı geliyor. Diğer kırmızıyla kombinasyon yapıyor. Ona karşılık bu gelebiliyor, bu gelebiliyor, bu gelebiliyor. Ona karşılık bu diye böyle alternatif sayılarını hesap ettiğimizde 170 milyon çıktı. Ayrıca bir tane de bir enzim var. Bu enzim de bu bölgelerdeki değişkenliği arttırıyor. Bu son zamanlarda bulunan bir enzim. Şu işe yarıyor, tek bir harf değişikliği meydana getiriyor bu genler üzerinde. Tek bir harf değişikliğiyle oluşan alternatif sayısı ama sadece B lenfositlerinde bu 10 milyarların üstüne çıkıyor. Yani milyarlarca değişik alternatif oluşturuluyor. Bu muhteşem bir sistem. Ve böylece Allah biz daha doğmadan doğadaki karşılaşacağımız bütün yapıların yani protein yapılarına karşı oluşacak silahları vücudumuzda zaten yaratmış olarak var. Bu bir yaratılış delili yani çok net bir delil. Çünkü
evet,
Ali Demirsoy da söylüyor bunu. Bağışıklık sistemi hücrelerinin diyor daha diyor biz doğmadan diyor dışarıda neyle karşılaşacağını bilmesi diyor yaklaşık olarak söylüyorum. Onların kahin olmasını gerektirir diyor. Yani önceden bu bilgiye sahip olacak. İleriyi görecek, öngörecek. Hücre bunu yapamayacağına göre yaratılmış olduğunu gösterir bu. Yani onu söylüyor. Bunların yaratıldığını ispatlar demek istiyor Ali Demirsoy. Türkiye'nin önüne gelen evrimcilerinden. Evrimli olması böyle bir sistem için tabii ki mümkün değil. Bu bir yani yaratılışın net delili ve dediğimiz gibi yani mesela mikrobu Allah yaratmış, virüsü Allah yaratmış ama bağışıklık sisteminde bu kadar mükemmel Allah yaratmış ve her biri anahtar kilit gibi uygun karşılaştığı anda ona yapışıyor. Fakat bunların hepsi hazır olarak var şimdi vücudumuzda. Vücudumuza bir bakteri girdiği zaman o bakterinin üzerindeki o minik protein yapıları var. Onlar ayrılıyor. O beta, B lenfositleri üzerinde hangisinde kendisine uygun silah varsa milyarlarca B lenfosit arasından gördük milyarlarca alternatif var. Her biri bir tane silah üretebiliyor.
Evet.
Gidip bir tanesine yapıştığı zaman o yapıştığı hücre birdenbire seçilerek o üretilmeye başlanıyor. Bu da mükemmel bir sistem. Yani öyle bir sistem yaratılmış ki bağışıklık sistemi. Bakın mikrobun minnacık bir proteine anahtar kilit gibi gidiyor. Kendisi uygun silahı taşıyan B lenfositine yapıştığı takdirde hemen o B lenfositi üretilip o silahlar çoğaltılıyor ve bizim enfeksiyona karşı mücadelemizi meydana getiriyor. Mesela boğaz enfeksiyonu olduğumuzda, akciğerimizde, başka bir yerimizde bir enfeksiyon meydana geldiğinde buna karşı bir mücadele meydana getiriliyor. Bu tabii kusursuz bir sistemin işlediğini gösteriyor. Biraz önce bahsettiğimiz yani bu DNA'daki mükemmelliği ortaya koyuyor. Bu bilginin en baştan itibaren var olması gerekiyor. Şimdi sadece bu genetik özelliklerde bir değişiklik olduğunu varsayalım. Mutasyon oldu diyorlar mesela. Değil mi? Burada bir bozukluk meydana gelecek. Bu burada bozukluk meydana geldiği anda bu mükemmel olan silah yapısı, bu antikor yapısı bozulacak. Antikor yapısı bozulduğunda enfeksiyon açık hale gelip o insan ölür. Yani hiçbir şekilde hayatta kalamaz. Ve bu nesilden nesile aktarıldığında nesilden nesile aktarılamaz çünkü nesiller olmaz.
Nesil olmaz.
Başka nesil olmaz yani. Yani Darwinizm o kadar saçma bir şey ki yani.
Evet.
Nerede Darwinizmin şeyi böyle hani kendi içinde çürüyor zaten Darwinizm. Yani o kadar akılsızca ve ahmakça bir sistem ki yani böyle. Ulan Sümerler demiş bunu yani 3000-4000 yıl önce. Ne alem var yani aynı şeyi tekrarlamanın. Firavun çıkmış 4000 yıl önce işte Mısır'ın Nil'in çamurlarından oldu falan diye yani böyle. Yani insan anlattıkça gülesi geliyor böyle.
Yok hakikaten pek evrimci de kalmadı artık. Yani evrimcilerin yoğun bulunduğu bir yer neresi der gibi söyledin de o hakikaten kalmadı. Bütün üniversitelerde de böyle baktığınız zaman evrimci aradığınız zaman ya zor bulursunuz. Çünkü ancak böyle birkaçı bir yere geldiği zaman belki bir ses çıkartabiliyorlar. Tek başlarına pek de Allah'ınıza pek de konuşamıyorlar. Şimdi burada verdiğin örnek çok önemli doktor hocam. Bu bağışıklık sisteminin temelini oluşturan bilgiyi anlattın şu an. Antikor antijen uyumu. Ya bu şuna benziyor. Vücudumuza giren bir bakterinin ne olduğunu tanımak şuna benziyor. Biz şimdi diyelim ki burada 1 milyar tane ev olsun. 1 milyar tane ev olsun. Her evinde bir kapısı ve o kapında bir kilidi olsun. Şimdi bir kişiye de dersin ki bak bunlardan birisi senin evin. Bu da evinin anahtarı. Bu anahtarla o evlerden birisine girdiğinde o ev senin evindir. Bak bu da evin anahtarı. Ona göre şimdi ara bul dediğimizde 1 milyar tane belki çok şey yaptım. Normalde böyle ama insan seviyesinde bunu biz indirelim. 100 tane ev olsun. Bu da onun anahtarı. Şimdi hadi bul bakalım dediğinizde ev ahalisi de evde oturuyor olsun. O kişinin eve gelmesini bekliyor olsun. Şimdi elinde anahtarla tek tek 100 tane evi deneyecek. Bir tanesinde kilit uyduğu zaman ne olacak? Kapı açılacak. Ve evde oturanlar kapının açıldığını, kapıyı birisinin anahtarıyla açıp içeri girdiğini görecekler. Şimdi o içerideki insanlar, mantıklı insanlar ne düşünür? Ha, birisi kilide uyumlu olan anahtarı, yapılmış olan anahtarı bir yerde bulmuş veya ona yine bilinçli bir şekilde verilmiş ve o da kapıyı açıp içeri girmiş diye düşünür. Hiçbirisi şöyle düşünmez ki bu anahtar ve antikor ve antijenlerin hepsi proteinlerden oluşuyor anlattığın gibi. Yani proteinden yapılmış olan o anahtar o kişiye bilinçli bir şekilde yapılmış ve verilmiş olması gerekiyor. Oradaki insanlar şöyle düşünür. Bu kişi bu anahtara sahipse demek ki bu o anahtar bu ev doğru kişi bu kişi. Yani diyelim babalar olsun mesela. Evet babamız geldi gibi düşünebilirler şu an. Bu nasıl anlaşıldı şimdi? Elindeki anahtarın o eve ait olmasıyla anlaşıldı. Peki o evdeki o anahtarla o kilidi yapan her kimse bilinçsiz, şuursuz, tesadüflerin eseri böyle bir şey yapmış olabilir mi? Tabii ki hayır. Ancak akılla ve gözlemle bir anahtarın uyumlu kilidi yapılabilir. Ve bunu gören göz ikisi de aynı yerde birbirini test ederek yapar. Anahtarcılar böyle çalışır. Mesela anahtarcıya diyemezsin ki bizim bir site var. Sitede de yüzlerce binlerce daire var. Benim anahtarım da kayboldu. Şimdi sen bir tane anahtar yap bana bu anahtarı. Ben de onunla kapıyı açayım diyemezsin. Çünkü bilmesi gerekir. Yani o anahtarın doğru olması için kilidin nasıl bir yapıya sahip olduğunu muhakkak bilmesi gerekir. Hatta verirsin anahtarın orijinalinden kopyalar. Yoktan bir anahtar yapamaz. Ama immün sistemde, bağışıklık sistemindeki bakteriler, mikroplarla bizim vücudumuzdaki mücadelenin savaşta tam da bunun gibi oluyor. Anahtarcı ayrı yerde, kilit ayrı yerde olmasına rağmen anahtarcı tam da kilidi açacak anahtarı üretebiliyor. Kilit de tam da anahtara sahip olacak şekilde üretiliyor. O da üretiliyor. Yani hakikaten daha hiç şu an varlığı ortada olmayan bir bakteri diyelim, infeksiyon yapacak bir bakteri, tüberküloz bakterisi diyelim mesela, üreyerek çoğalıyor ya, her biri çoğaldığında yeni bir anahtara sahip olmuş oluyor onlar, yeni bir kilide sahip olmuş oluyor. O yeni çoğaldığında bizim vücudumuzda da yeni üreyen B lenfositi onunla uyumlu oluyor. Bu çok enteresan bir şey. Çünkü ta diyelim ki tüberküloz diyelim ki Afrika'da bir yerde olsun. O bakteriyle bizim vücudumuzdaki DNA'daki üretilen bu şifrenin örtüşmesi çok acayip bir konu. Bu bütün her şeye, bütün her yere ama bütün her şeye sahip olan Allah'ın bir olduğunu gösterir.
Maşallah.
İnşallah. Çünkü bizim her dokumuzun da bir anahtarı var. Gözümüzdeki hücrelerin de bir anahtarı var. Hormonlarımızın da bir anahtarı var. Hepsinin bir anahtar kilit uyumu var. Vücut hücreleri ve dokuları birbirini bu anahtar kilit uyumuyla tanıyor. Ondan dolayı doku nakli veya organ nakli olacağı zaman insanlarda uyumlu doku aranıyor. Neden? Uyumsuz veya uyumlu neye göre söyleniyor? İşte bu anahtar kilit uyumuna göre. Antigor, antijen uyumuna göre. Eğer uyumlu olmazsa vücutla, vücut onu bakteri, yabancı bir patojen, istilacı bir canlı zannedip ona saldırıyor. Değil mi? İmmün sistem harekete geçip onu yok etmeye uğraşıyor. İşte bizim sistemimiz bütün Allah'ın Allah'ın yarattığı bütün sistemlerin de bir parçası olmuş oluyor bu şekilde. Bu değil mi? Allah'ın tüm her şeye hakim olduğunu gösteren bir delil.
Evet. Şimdi biraz daha detaylı biraz anlatalım. Burada gördük mesela buradaki genetik bilgide protein kodlayan bölgeler var, kodlamayan bölgeler var. Kodlayan bölgelere ekson deniyor. Kodlamayan bölgelere de intron adı veriliyor. Peki DNA'dan protein üretildiğinde hangi bölgenin protein kodlayıp mesela DNA'nın üzerinde böyle bir şekil yok. Burada temsili bir çizim görüyoruz ama DNA aralıksız harf dizilerinden ibaret. Yani hangi protein kodlayan bölge nerede başlıyor, nerede bitiyor, neresi kodluyor, neresi kodlamıyor, niye kodlamıyor, nereden biliniyor bu? Bu muazzam bir bilgi. Yani bugün bilgisayar sistemleri kullanarak bunu çözmeye daha çalışıyorlar. Çözemediler yani bilim adamları. Sürekli araştırma yapıyorlar. Deneme yanılma metoduyla. Bakın şöyle oluyor. Şimdi onun filmini gösterelim. DNA'nın kopyası çıkartılıyor. Çıkartılırken düzgün aralıksız olarak harf dizilerinden oluşan bir kopya çıkartılıyor. Buna da mesajcı RNA deniyor. Mesajcı RNA'nın üzerinde protein kodlayan bölgeler ve kodlamayan bölgeler bir arada bulunuyor. Bunlara kodlamayan bölgelere intron deniyor. Ve protein kodlayan bölgeler var. Bakın farklı renkte gösterilmiş burada. Ekson deniyor bunlara da. İntron kodlamayan bölgeler, eksonlarda protein kodlayan bölgeler. Ama bunların şimdi protein üretilmesi için intronun mutlaka ayrılması gerekiyor eksondan. İntronun da vazifesi var. İntron görevsiz değil. İntronun görevi bir genin ne kadar aktif olacağını ve başka bilinmeyen görevleri var. Mesela intronlarda bazen bir hata olduğu zaman ağır hastalıklar oluşuyor. Mesela evet. Şizofreni hastalığı biliniyor bugün. 7 numaralı intronda meydana gelen bir harf değişikliğinden meydana geliyor. Devam edelim. Bakın başlangıç bölgesini işaretleyen bir işaret konmuş. GU işareti. Evet, bir pirimidinden zengin bir bölge olarak gösterilen bu bir dizi. Ve AG. Bunlar tabii özel bir işaret görevi taşıyorlar. Ve ikinci eksonu gördük. Yani iki tane protein kodlayan bölge var. Arasında da protein kodlamayan bir bölge yerleştirilmiş. Fakat buraya proteinler geliyor. Proteinler muazzam bir akıl gösteriyorlar. Yani hangi bölgenin çıkartılması gerektiğini önceden biliyor bunlar. Nasıl biliyor? Değil mi? DNA'da kodları var bunların. DNA'da kodlanmış. Bir akıl üretmiş bunları. Ama bir akıl tecelli ediyor orada. Yani protein geliyor oraya. Geldiği zaman hangi bölgeyi çıkartacağını biliyor. Aralıksız harf dizisi. Yani bilim adamına sorduğun zaman bilemiyor ama protein çok daha akıllı biliyor. Nereye çıkartacağını. Evet. Bakın nasıl çıkartıyor.
Tam yerine bağlanıyor.
Evet, tam özel bu işaret taşıyan bölgeye bağlanıyor. Bu sırada tabii enerji de gerekiyor. Enerji ATP molekülleri sağlıyor. Ve bakın mRNA'yı katladı. Ama özel bir şekilde katlıyor. Böyle rastgele bir katlama değil bu.
diğer görevli proteinler de geliyor. Hepsi birbirine bağlanınca spliceosom denen, yani kırpılmayı sağlayacak olan, burada bir kırpılma işlemini gerçekleştiriyor. Kesiyorlar yani açıkçası DNA'nın o bölgesini. Spliceosom denen bir yapı oluşturuyorlar. Bu muhteşem bir yapı. Yani bakın, evet, herkes, her biri kendi bağlanacağı yeri nasıl, ne şekilde bağlanması gerektiğini atomik hassasiyetle bağlanıyor. Tam da ihtiyaç olduğu zaman oraya geliyor. İhtiyaç olduğu zaman mucize, üretiliyor. Evet. Tam ihtiyaç olduğu yerde geliyor, atom atoma, hangi atoma nereye bağlanacağını biliyor. Bağlanması gerektiğini biliyor. Ne yapması gerektiğini biliyor. Ve devam ediyor bakın.
Introns are non-coding RNA sequences that must be removed before.
Bakın,
translation.
Değişiklik meydana geliyor. Şekilsel bir, yapısal bir değişiklik. Ve enerji kullanarak protein kodlamayan bölgeyi bakın kesti bir ucundan. Diğer karşıdaki işaretli bölgeye bağladı. Ve tam bakın atomik hassasiyetle proteinin başladığı atomdan itibaren intronun protein kodlamayan bölgenin bittiği atomu birbirinden ayırıyor ve kesiyor. Kesip çıkartıyor, ondan sonra bakın diğer iki bölgeyi birbirine bağladı. Bundan da bir protein oluşacak. Ya bu muhteşem bir sistem. Şimdi protein tesadüfen kendi kendine olur diyen biri ne demeli yani böyle birine?
O video var mı? Hamlet'i yazma ile ilgili bir şey soruyor ya. O video varsa.
Hamlet'i mesela kendi kendine yazıyor diyorlar. Ya bu evrimciler hakikaten çok ilginç yani bu anlattıkları. Anlattıklarına kendileri de inanmıyor. Herhalde espri olsun diye falan bu Darwinizmi savunuyorlar. Evet, yani Hamlet'i yazar falan. Bakayım Hamlet.
Yani bir tane proteinin oluşumundan biz bahsediyoruz. Daha senin anlattığın şu antikorda bile 4 tane ayrı V ve J segmentlerinin olduğunu, her segmentin ayrı bir proteinden olduğunu, o proteinlerin birbiriyle bağlantılı olduğunu ve belli bir sıraya göre dizildiklerini tek tek anlattın. Kaç tane protein bir tane antikor oluşturuyor?
Maşallah.
Ve daha parçalardan bir tanesinin oluşma ihtimalini tesadüfen o arkadaşlar kendi kafalarınca söylemeye çalışıyorlar. Evet. Değil mi?
Ya bu işlemler olmadan protein üretilemiyor zaten. Yani protein bunların doğada kendi kendine olma diye bir şey söz konusu olabilir mi? Yani böyle bu kadar mantıksız bir şey. Hücrenin içinde insanın kavrama sınırlarının çok ötesinde sistemler var. Ve bunlar kusursuz çalışıyorlar. Yani oradaki mesela sırf biz bir şeye baktık. Baktığımız bölüm DNA'daki o mükemmel genetik yapıyı gördük. Protein kodlayan bölgeler var, kodlamayan bölgeler var. Ama her birinin ayrı bir görevi var. Kodlamayan bölgelerin de ayrı görevleri var. Onlar da hangi mesela karşılıklı eksonlar birbirine alternatif nasıl bağlanacaklar? Bir gen ne kadar aktif olmalı, ne kadar üretmeli, ne kadar üretmemeli? Bunlarda rolleri var. Yani onlar da çok özel dizilimler. Ve bunu tanıyan proteinler var. Proteinler yani neyin nerede başladığını, nerede bittiğini mükemmel biliyorlar. Geliyor, bağlanması gereken yere bağlıyor. Ama orada çok üstün bir sanat var yani böyle. Katlıyor karşı tarafta, bağlanması gereken bir yere bağlıyor. Orada bir şekilsel değişiklik oluyor proteinde, gidiyor atomik hassasiyetli kesiyor oradan ve çıkartıyor onu. Ve işi bitince de kalkıp gidiyor oradan. Ya bu insandan çok daha akıl gösteriyor proteinler. Ve bu sadece protein üretiminin bir bölümü. Ki 100 tane ayrı protein var sadece ribozom aşamasına kadar. Ondan sonra bir de katlanması var. O da ayrı bir Allah'ın yani sanat, üstün sanatı inşallah. Protein her şekilde katlanabilir. Mesela bunu daha önce örnekle de açıklamıştık değil mi?
Evet.
Bu bir kağıt mesela böyle. Bu kağıdın her bir değişik durumu ayrı bir katlanmadır değil mi? Böyle katlayabilirsiniz, böyle, böyle, böyle. Bunu sayısız şekilde yapabilirsiniz. Ama bunlardan bir tanesinde bu protein işlev görüyor. Ve onu bilen proteinler var. 1150 tane protein katlanmasıyla görevli. Ama protein katlanması derken tutup da böyle rastgele bir katlama değil. Yani mesela gömleği katlarsınız öyle bir katlama değil. Oraya kimyasal ekler yerleştiriliyor protein katlamasında. Mesela metilasyon denen bir işlem var. Fosforilasyon var. Yani bambaşka kimyasal ekler yerleştiriliyor amino asitlerin her birine. Nereden biliyor bu proteinler bunları? Nereye ne yapması gerektiğini? O eklenen kimyasal moleküllerle değişik kimyasal bağlar oluşturarak bir şekilde katlanıyor. Ama sadece olması gerektiği gibi katlanıyor. Ya bu hakikaten insan böyle anlatırken bile nasıl olduğunu yani hayal bile edemiyor bunun. Çünkü mesela şöyle yapmışlar. bir proteinin nasıl katlanması gerektiğini dünyanın en büyük bilgisayarında bulmaya çalışmışlar. Ve saniyede bir katrilyona yakın işlem yapan bir bilgisayardan bahsediyoruz. Bakın saniyede bir katrilyona işlem yapan bir bilgisayarla nasıl katlanması gerektiğini bir proteinin bir senede ancak belki bulabileceğini hesaplamışlar. O da belki. Bunu ne kadar zamanda yapıyor proteinler? 3 milisaniye gibi bir sürede yapıyorlar. Yani saniyenin 300'de birinde katlıyor hemen. Ama burada kimyasal ekler ekleyerek böyle. Tak diye katlıyor bitiriyor. Yani saniyede 300 kere yapabiliyor bu işlemi. Öyle söyleyelim.
Evet.
Yani, Allah Sübhanallah. Yani Allah'ın tesbih ettirtiyor bilim inşallah.
Katlayan da orada proteinler.
Katlayan da proteinler.
Belki de katlayan protein orada sentez oluyor. Katlayan protein kendi kendinden aynısını yapacak olan proteini katlıyor. Yani o olmasa o olamıyor. O olmasa o olamıyor. Yani önden muhakkak aynısı da olsa aynısının olması gerekiyor. Değil mi hocamız bunu söylemişti. Protein olmadan protein olamazın en önemli örneklerinden bir tanesi bu. Kendisi sentezleniyordur belki. Kendisi için kendisi gerekiyor. Kendisi olmadan kendisi olamıyor. Bu da ne demek?
Protein olmadan DNA, DNA olmadan protein olamıyor. Protein olmadan protein olamıyor. İşte bitti zaten evrim sadece. Yani evrim bitiriyor bu zaten. Yani evet. Bir protein olması için başka proteinlerin mutlaka var olması gerektiği ve DNA'nın var olması gerektiği ve canlı hücresinin var olması gerektiği zaten bu yani en güçlü delil. Yani evrimi daha başlamadan en başında bitiriyor. Ya bunun için zaten hayatın nasıl başladığını hiçbir şekilde açıklayamıyorlar. Bakın mesela yine gösterelim. Bu çok ibretlik yani. Bunu sık sık gösteriyoruz. Çünkü evrimcilerin hiçbir konu hiçbir açıklamaları yok. Sadece hikaye anlatıyorlar ama bu televizyon programları çok hayırlı oldu. Çünkü bu televizyon programları olmadan önce evrimciler hakikaten bir şey biliyor zannediyordu insanlar. Ya bunlar hani Latince kelimelerle konuşuyor, bir şey biliyor falan gibi. Sonra bir televizyona çıktılar böyle. Karşımıza çıkamadılar daha doğrusu. Hocamız geldiğinde stüdyonun kapısını kilitleyip saklanıyorlardı orada. Masanın altına saklanmışlar diye tahmin ediyorum. Yani masanın altına saklanıyor. Çünkü kapıyı kilitledim. Yiğit Bulut'a rica etmişler. Sakın aman karşılaşmayalım onlarla falan diye. Mesela Celal Şengör benim bulunduğum programda bağlandı. Kesin şey etmiş, söz almış Yiğit Bulut'tan. Aman demiş, kesinlikle benim söylediklerimin aksine konuşturmayacaksın onu. Hiçbir şekilde. Ben de ağzımı açarken Yiğit Bulut rica ediyor. Aman Oktar Bey lütfen bir şey söylemeyin diye onun söyledikleriyle ilgili. Allah Allah. Adam oradan çıkmış abuk sabuk bir şeyler söylüyor. Bana cevap hakkı verilmiyor yani. Ama söz almış. Başka türlü bağlanmıyor. Ne demek bu? Söyleyebilecek hiçbir şeyi yok demek. Doğru, aynı şekilde şeyde Mine Kırıkkanat bağlanmıştı. O da kravat iğnemi yok oraya mı taktım buraya mı taktım diye böyle bir garip şeyler de hatırlıyorsun böyle. O da söz almış. Kesinlikle bir şey söyletmeyeceksin diye. Niye? Çünkü söyleyebilecek hiçbir şey yok. Öyle olunca da hiçbir şey söylememesi için söz alıyor. Gel yani mesela değil mi bir evrimci bakalım karşımıza çıkabiliyor mu? Çıkamıyorlar. Biz de evrimci arıyoruz her yerde. Yani bir şey oluyor kan geliyor şöyle bir evrimci bulsak bir fikren tabii etsek ama çıkamıyorlar.
Yani yok korkuyorlar. Evet bu birçok üniversitede bunu gittiğimiz zaman konferanslara görüyoruz. O bir modaydı. Bilinçli bir hareket değildi bir modaydı bir özentiydi evrim. Çünkü sağlam bir bilgiye dayanmıyordu. Sadece arkadaşları da öyle söylediği için onlar da öyle söylüyordu. Veya profesör olmak istiyordu o da, doktor olmak istiyordu. Onu yapmak için, ünvan almak için onları söylüyordu. Ama yönetim şimdi değiştiği zaman, o evrimci kemik diyelim zihniyetli varsa onlar gittiği zaman, değiştiği zaman üniversitede artık tamamen bilimin önü açılmış oluyor ve Allah yarattı. Evrim teorisi bilimsel olarak olması mümkün değil dediğiniz zaman herkes alkışlıyor. Evet. Herkes kabul ediyor. Maşallah.
Tabii. Yani bakın ya şimdi şimdi biraz önce gösterdik proteinlerin neden oluşamayacağı. Yani çok açık. O sistem yani muhteşem bir sistem. Orada mesela sırf RNA'nın kırpılmasında bir hata olsa değil mi? O atomik hassasiyetle kesiyor. Yani tam o protein kodlamayan bölgenin bittiği atomunla atom milimetrenin milyonda biri büyüklüğünde. Onun yanındaki atomu nerede başladığını biliyor. Protein kodlayan bölgenin tam arasına girip kesim yapıyor orada enzim. Enzim ne? O da protein. O da atomlardan oluşuyor. Şimdi burada üstün bir aklın tecellisi var. Bu zaten evrimi en başta bitiriyor. E peki evrimcilere soruyorlar. Ya hayat nasıl başladı? Değil mi? Hani diyorlardı ya bir zamanlar proteinler tesadüfen oluştu. Şöyle oldu, böyle oldu. Anlat bakalım dendiğinde bakın işte bunu anlatıyorlar. Bunlar daha önce bilinmiyordu. Onun için bu televizyon programlarında konuşmaları Çok iyi oldu.
Bir şeyi başlangıç noktasını tarif eder misiniz bana?
Nasıl? Söyle.
Can nasıl başlıyor? Onu söyleyeyim.
Ya sadece bir basit soru soruyor. Sen evrime inanıyorsun diyor.
Evet.
Evrimle hayatın nasıl başladığını anlat bakalım yani. Varsa öyle bir şey. Evrim olabiliyorsa. Değil mi? Evrimciye soruyor bunu.
İlk canım başlangıcıyla ilgili. Adam mı? Nasıl? Onu yani herkes bizim kadar bilmek zorunda değil. Tabii ki arz edin ki bizi hiç bilmeyenler seyrediyor. Bu konuda yapılmış çeşitli deneyler var.
Ya bu hep laf kalabalığı. Yani bu konuda yapılmış çeşitli deneyler var. Çok çeşitli makaleler var. Söyle. Varsa söyle o zaman. Delil varsa de ki ilk proteinle şöyle tesadüfen oluştu diyebiliyor musun? Diyemez. Diyemezler, diyemeyecekler. Bitti. Yani proteinin oluşmasının tesadüfen oluşması imkansız. Böyle bir şey yani imkansız kere imkansız. Çünkü başka proteinler gerekiyor. Proteinleri sadece proteinler sentezleyebiliyor. Onu bildiği için bakın Enver Elvacıoğlu da nitekim hiçbir şekilde cevap veremiyor. Ama laf kalabalığı. Deneyler var, makaleler var. Hep ona sığınırlar zaten. Hiç öyle bir şey yok. Makale yazmak, sen yalan makale yaz istediğin kadar. Değil mi? Adam yani bir kere mantığın sınırlarının dışında çıktıktan sonra bir insan söyleyemeyeceği hiçbir şey yok. Bilgisayara tesadüfen oldu der, bardak tesadüfen oldu der, kalem tesadüfen kitap yazdı der. Der.
Evet.
Ama bu bir şey ifade etmez. Yani delil getirmek önemlidir bilimde. Delil yoksa bir şey kabul edilmez. Bilim böyle işler. Ama bu bir bilim değil. Nitekim bakın şöyle devam ediyor.
Kitabımızda da onu şey yaptık, yazdık zaten.
Soralım ne yazmış kitabında?
Şu anda bilim henüz bunu canlılığın yaşamın nasıl başladığını çok kesin net bir şekilde ortaya çıkarmış değil. Evet.
Ne yazmış kitabına ya? Kitabı yazdık diyor. Deneyler var dedi. Ne yazmış kitaba? Bilim bunu bilmiyor diye mi yazmış? Ne diye yazmış? Ben bunu bilmiyorum diye mi yazmış kitabına?
Demek ki bir aslında şöyle. Bilim bunu ortaya çıkarttı. Doğru. O da Allah'ın yaratması. Allah'ın İnşallah. Yarattığını çünkü çok fazla delille artık Allah'ın yarattığı çok belli. Değil mi? Ya hem sistem bir başlangıcında mükemmelle başlaması söz konusu. Hem de mükemmelliğin devam etmesi için sürekli kontrol edilmesi söz konusu. Yani o bazı inanışa göre yaratılıp bırakma gibi bir şey söz konusu değil. Öyle bir yanlış inanışta da sahip oluyor bazıları. Öyle değil. Allah yoktan tam ve mükemmel ve eksiksiz bir şekilde yaratıyor ve sürekli denetliyor. Yani an yaratıyor Allah. Her an yaratıyor.
Tabii. Ya bu gösterdiğimiz sistemlerde kusursuz, hatasız ve çok üstün bir aklın her an kontrol ettiğini görüyoruz inşallah. Yani hiç hata yok. Hatasız. Proteinde hata olduğu zaman işlevsiz hale geliyor. Ve proteinin yapımında öyle bir tane iki tane değil. Binin üstünde protein görev alıyor. Değil mi? Yapımı, evet, katlanması, üretimi, amino asitlerin dizilimi, DNA. Yani hepsi mükemmel yapılar bunların. Ve kusursuz yapılar. Bakın bir tane harf değişikliği. Harf derken yani atomik değişiklik oluyor. Atomlardan oluşan bir molekül var orada. O değiştiği zaman başka atomlar geldiği zaman yerine bitiyor. Yani o sistem çöküyor o zaman. Hastalık ve ölüm meydana geliyor. Bu işte o sistemin kusursuz olarak işlediğini ve işletildiğini yani yaratıldığını ispatlar tabii.
Evet.
Bilim bize bakın hep aynı noktaya getiriyor. Yani Allah tarafından yaratıldığını kanıtlıyor. Şimdi devam edelim.
Yani orayı bilmiyorsunuz. Nereden bileceğim yani?
Ne diyordu biraz önce? Kitaba yazdık diyordu. Deneyler var diyordu. Sonra nereden bileceğim? Yahu diyor. Yani işte bu yani Darwinistlerin durumu. Bunlara soru sorduğunuz zaman böyle ne oldukları hemen anlaşılıyor. O açığa çıkıyor. Evet. Ya söyleyeceği bir şey yok. Ne diyor? Diyor zaten. Bakın önce dedi ki geçiştirmeye çalıştı. Ya kitapta yazdık dedi. Deneyler var dedi. Yiğit Bulut bırakmadı tabii yani böyle. O da akıllı bir insan. Kafası çalışıyor yani. Ne evet, yazdınız yani ne o açıklıyorsun deyince nereden bileyim yahu diye cevap verdi ondan sonra.
Demek ki bir şey yok kitapta da.
Yani bilmediğiniz bir şeye nasıl bu kadar çok inanıyorsunuz? Sistemi bilmediğim bir şey değil.
Şimdi bilmediğim bir şey değil diyor.
Tekrar
bir şey. Nereden bileyim yahu diyordu. Şimdi bilmediğim bir şey değil diyor.
Ama artık neredeyse evrim bir olgu.
Bak hep buna da sınırlar. Yani evrim olgu yani falan diye böyle. Ne oluyor neymiş?
Ben de yaşamın nasıl başladığını söyleyin o zaman ilk. Şimdi yaşamın başlangıcının nasıl olduğunu bana 2x2=4 kadar net söylemeniz gerekiyor. Eğer bilim yapıyorsanız.
Hayır.
Hayır.
Bitti. Hayır bilim dedi. Yapmıyorum. Bu kadar işte yani. Bilim yapmıyorum dedi.
Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Pagan evet. Yapıyorlar.
Bu perest bir din. Ben diyor tamam olabilir insanın kendi tercihi. Biz doğrusunu anlatırız. Ama hesap var. Kesin olarak Allah var. Kesin ölüm var. Kesin ahiret var. Sonsuz ahiret var. Ve Allah'a hesap var. Tabii ki biz doğrusunu anlatmakla, uyarmakla mükellefiz. ama uyar veya uymaz. Kendi bileceği iş ama o da yani doğru olmadığını biliyor. Zaten verdiği cevaplardan o sıkıntısından anlaşılıyor. Yani inanmıyor ona. Nereden bileyim yahu diyor. İşte bir şeyler diyor. Oraya kaçmaya çalışıyor. Buraya kaçmaya çalışıyor. Yiğit Bulut'u bırakmıyor tabii. Kaçma alanlarını kapadı. Yani çok sıkıştırmadı aslında. Biz olsak orada
böyle bırakmayız tabii de
yani. Yiğit Bulut bir soru sordu yani. Nasıl bir başlıyor bir söyleyeyim bakalım dedi yani. Söylediği bu. Halbuki bilim bunu biliyor. Çok net biliniyor. Biz fosillere bakıyoruz yani. Hayatın nasıl başladığı, hangi canlılar yaşamış sadece fosil kayıtlarından bilinir. Kimse o dönemde yaşamadığına göre, 3,5 milyar yıl önce kimse yaşamadığına göre buna sadece fosil kayıtlarına bakarsınız. Çok net olarak biliniyor fosil kayıtlarından ilk canlı hücresi 3,5 milyar yıl önce birdenbire kusursuz eksiksiz ortaya çıkıyor. Öyle yok proteinler oldu, proteinler bir araya geldi. Zaten bu gördüğümüz yani genetik, moleküler biyoloji ve paleontoloji. Genetik ve moleküler biyoloji bize hücresel düzeyde yani molekül düzeyde proteinin nasıl üretildiğini gösteriyor. Bunlar böyle bir şeyin imkansız, tesadüfün imkansız olduğunu kanıtlıyor bize. Paleontoloji de tesadüfen olmadığını ve birdenbire yaratıldığını kanıtlıyor bize. Çünkü birdenbire hücre en mükemmel şekliyle yani fotosentez yapan canlı hücresi 3,5 milyar yıl önce ortaya çıkıyor. Bu zaten Allah'ın yarattığını kanıtlıyor. İnşallah. Evet.
Bir de program başında genleri gösterdin doktor hocam. Sen mesela gen dediğimiz konu antikorlarda oluşurken her bir genin belli bir görevi olduğunu söylemiştik. Şimdi bakın burada bir şekil gösteriyorum. Bu sadece küçük bir çalışma. Sadece bir profesörün yaptığı, kendi dalıyla alakalı yaptığı bir çalışma. Buradaki her bir renk küçük bir geni ifade ediyor. Buradaki yukarıdaki şu iki renkten arasındaki renkler ise vücudumuzdaki farklı dokuları gösteriyor. Mesela kimisinde yağ dokusunun ağırlıkta o yağ dokusunu görüyoruz. Kimisinde derinin altındaki kas dokusunu görüyoruz. Kimisinde akciğerin üstündeki doku, kimisinde karaciğerin üstündeki doku, kimisinde pankreasın üstündeki doku görüyoruz. Şimdi dokuların hepsi ayrı ayrı, hepsi birer farklı bir genin ürünü ve her bir gen diğer bir dokudaki genle direkt alakalı. Bu bir şema, yani karışık olması, yani daha doğrusu kompleks olduğunun anlaşılması için gösteriyorum. Bakın o ok onunla alakalı, bu gen onunla alakalı. Aynı zamanda şununla da alakalı. Ve aynı zamanda kendi içinde başka bir genle alakalı. Aynı zamanda onun yanındaki gen bu gene feedback mekanizması yapıyor. Yani onun regülasyonunu, salınımını, sentezini kontrol ediyor. Eğer bu sentez olursa bu sefer bağ dokuyu etki ediyor. Bağ dokudaki kendi içindeki feedback mekanizmaları, bu yuvarlaklar. Eğer olumlu olursa bu sefer bu yağ dokusuna gidiyor, oradan akciğere gidiyor. Acayip kompleks bir yapı. Çok müthiş bir kompleks bir yapı. Şimdi bu sistemde buradaki genlerin içerisindeki herhangi bir nükleik asitin ki bir gen ne demek? Yaklaşık birkaç bin tane veya birkaç yüz tane nükleik asitin yan yana dizilmesi demek. Bunun dizilimindeki herhangi bir fark şimdi mesela şuradaki bir mutasyon bir olsa bakın bu şimdi bu kendi içindeki feedback'i etkileyecek. Buradaki genler zarar görecek. Bunun tam karşısındaki dokudaki zarar görecek. Bu doku zarar gördüğü için bunun dokunun bunun ilintili olduğu bu da zarar görecek, bu da zarar görecek, bu da zarar görecek. Hepsine bir etki yapacak. İşte buna ne diyor? Pleiotropik etki deniliyor. Yani bir genin çok fazla yere tesirinin olması.
Evet.
Bu hem bizim DNA'mızın hem de bakterideki bile olsa DNA'nın çok kompleks bir yapıda olduğunu gösteriyor. Ve bir tanesinin üzerindeki değişiklik bütün her şeyi etkiliyor. Ve muhtemelen ölüm hadisesi meydana geliyor. Ama etkilemediği, ama güzel bir şekilde yaşadığımızdan da anlaşılacağı üzere bu yapı tam bir halde var olması gerekiyor. Evet. Ve kompleksinin boyutları, ayrıntılarındaki harikalık bize bunu yaratan aklın, bunu yoktan var eden ve sürekli denetleyen ve kendi içindeki mekanizmaları da ayrıntılı ayrıntılı sürekli yaratan yüce Allah'ın varlığını gösteriyor. Çünkü her nereye baksak genlerde ve DNA'da ayrı bir ayrıntı görüyoruz. Her nereye baksak ayrı bir ayrıntı görüyoruz. Geçen bir konferans izledim. Bir profesör DNA polimeraz enzimini incelemiş. Ama öyle bir anlatıyor ki konferansta DNA polimerazla yatmış, DNA polimerazla kalkmış gibi. Yani aylarını, yıllarını sırf bir enzimin gözlemine ve detayını incelemek üzere ayırmış. Ve bunun için saatlerini, yıllarını vermiş vaziyette. Bunu anlatırken de zorluklarını bakın bir enzim yani vücudumuzda her gün çalışan ve sürekli DNA'daki işlemi yapan Mesela her dakika vücudumuzda 200 milyon tane yeni hücre sentez ediliyor. Bu ne demek? 200 milyon tane ayrı hücrenin sentezlendiği yerde DNA polimeraz enziminin birçok noktada binlerce yani 200 milyon çarpı binlerce DNA polimeraz enziminin çalıştığını gösteriyor. Profesörün söylediği şu, bir kesit gösteriyorum şimdi. Bakın diyor, ben gözlem yapıyorum yıllarca. Bunun uzun ve ayrıntılı olmasının sebebi şu diyor. Bu sadece nükleusta bir tane kromozomun içindeki bir bölge. Her bir nokta farklı bir enzim ve başka DNA polimerazlar ve başka DNA'daki enzimlerin çalışmasını gösteriyor. Benim özellikle incelediğim alan ise işte bu yuvarlak içerisindeki DNA polimeraz diyor. Ve bunu büyüterek işte DNA polimerazın yaptığı işlem bu diyor. Benim gözlemdeki zorluğum ve yıllarımı almasının sebebi de işte bu sistemin bu kadar kompleks ve ayrıntılı bir sistemin parçası olması diyor. Biz bırakın tesadüfle olmayı, yani bu zaten olabilecek bir şey zaten değil. Zaten hani akıllı başında objektif düşünen her insan tesadüf gibi bir ihtimalin zaten olmadığını zaten biliyor. Bunun yanında sistemin ayrıntıları ve kompleksinin boyutları o kadar fazla ki biz burada Allah'ın tecellisini, Allah'ın büyüklüğünü ve kudretini direkt şahit oluyoruz. Maşallah. Onun için her bilim adamı proteinlerle, hücre içindeki detaylarla ne kadar çok uğraşırsa o kadar çok anlatması da muazzam hale geliyor. O kadar çok övüyorlar enzimi. Enzimi çok övüyor. DNA polimeraz şöyle, DNA polimeraz böyle, bu kadar hızlı, bu kadar kapsamlı, bu kadar hatasız işlem yapıyor. Çok mükemmel bir enzim. Övüyor, övüyor, övüyor. Kimi övüyor? DNA polimerazı. DNA polimeraz ne? DNA'daki genin ürünü. Onu oraya, o bilgiyi oraya koyan kim? O akıl kim? Bir de DNA polimeraz sentez edildikten sonra kendi kendine mi gidiyor? Kendi mi gidip DNA'ya ayırıp sentez yapıyor? Orada da DNA polimerazının yolculuk etmesi, akıl göstermesi de bir ayrı
evet.
Ya her aşamasında biz bırakalım tesadüf, zaten artık o defter kapandı. Olan harikanın boyutları maşallah çok ileri seviyede. Biz Allah'ın yaratışının, yaratmasının mükemmelliğinin tecellisini görüyoruz burada tek evet. Kelimeyle.
Tabii bilim Allah'ı tespit ettiriyor, yüceltiyor evet. İnşallah.
İnşallah. Şimdi kısa bir aramız mı var? Bir kısa bir aramız var, daha sonra görüşmek üzere inşallah. Evet sayın izleyicimiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Şimdi ilk yarıda Allah'ın yaratışının hücre içerisindeki detaylarını inşallah gösterdik. Ve bilimin Allah'ın yaratmasının bize yaratıcının aklının bize ne kadar büyük olduğunu gösterdiğini anlattık. Yani zaten tesadüfle olamayacağı, zaten rastgelelikle olamayacağı çok açık olduğu gibi bu Allah'ın yaratmasının Allah'ın bize sıfatını gösteriyor. Yani Allah'ın tecellisi, o zaman biz Allah'ın büyüklüğünü görüyoruz. Ve Allah'ın ne kadar büyük bir kudreti olduğunu, değil mi? Ne kadar büyük bir gücü olduğunu biz orada anlıyoruz inşallah. Yoksa bizim insanoğlunun yapabileceği bir şeyden öte çok çok çok daha büyük bir olay. Hücrenin içerisindeki reaksiyonlar, protein sentezleri, oradaki hareketlilik, bütün hepsi inşallah. Şimdi bu tip detayların sürekli gündeme gelmesi ve rahat bir şekilde bizim anlayacağımız gibi gözlerimizin önüne serilmesi şüphesiz ki ahir zamanda olduğumuzdan dolayı oluyor. Neden? Çünkü Allah ayetlerinin gözler önüne sergilenmiş olarak geleceğini, teknolojinin bu safhaya kadar ilerleyeceğini, ahir zamanda her şeyin harika boyutta ve çok büyük olarak cereyan edeceğini söylüyor inşallah. Hadislerde Peygamber Efendimiz de aktarımlarda bulunuyor. Ahir zamanda her şey büyük oluyor. Yani en ince detaydaki atomun içerisindeki elektronun bile biz şu an çok büyük bir şekilde görebiliyoruz ve varlığına kanaatimiz geliyor. Ve öyle büyük alametler oluyor ki ahir zamanda olduğumuzu artık net bir şekilde anlamamız gerekiyor buradan. Çünkü daha öncesinde olmuyor. Yani insanlık tarihi, mesela 200 bin yıllık insanlık tarihi varsa o safhadan bu safhaya geldiğimizde depremler evet olabiliyor veya seller olabiliyor veya meteor düşebiliyor veya çeşitli mesela coğrafi afetler olabiliyor. Ama bunlar genelde çok nadir ve dünyanın belli bir bölgesinde oluyor. Fakat biz şu an günümüzde hem depremlerin, hem meteorların, hem sellerin, hem yanardağ patlamalarının her şeyin afet olarak arttığını ve özellikle bunun son 1980'den bu tarafa çok fazla şekilde arttığını net bir şekilde görüyoruz. Bunların hepsi neyi gösterir? Özellikle bu olayların bu zamanda olması zamanın bir harika olduğunu gösterir. Öte taraftan zaten dünyanın sonu da çok yaklaştı. Çünkü hem termodinamik kanunu var bilimsel olarak. Artık düzen size doğru gider ilkesinden dolayı maddenin. Artık bir sona doğru yaklaştığımızı bilim de söylüyor. Hadisler ümmetin ömrünün değil mi? Ve dünyanın ömrünün inşallah 2120 yılında sona ereceğini bize gösteriyor. Bu zaten son zamanla yaklaştığımız dünyada artan afetlerin de etkisiyle biz neyi düşünmemiz gerekiyor? Bu zaman harika bir zaman. Önceki zamanlara benzemeyen bir zaman. Allah bu zamanda harika şeyler yaratıyor. En büyük harikalık da Hazreti Mehdi'nin ve Hazreti İsa'nın var olması, yaşaması ve İslamiyet'i bütün dünyaya hakim etmesi inşallah. Şimdi o depremlerle ilgili özellikle bir videomuz var. Artışın normalin üzerinde olması ve bunu insanların kavraması için şimdi videomuzu gösterelim, sonra devam edelim inşallah.
Depremlerin artması Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerindendir. Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Depremler çoğalacak. Kıyametten önce iki büyük hadise vardır ve sonra da zelzeleli yıllar. Anlaşmazlıklar ve sık sık depremler vaki olacak. Son birkaç yıl içinde meydana gelen yüksek şiddetli depremler, dünya kamuoyunun gündeminde devamlı olarak ilk sıralarda yer almaktadır. Depremlerin dünya tarihinde ilk kez bu denli çok sayıda ve sıklıkta olması, ayrıca şiddetlerinin de oldukça yüksek rakamlara ulaşması, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışının bir habercisidir. Yakın geçmişe bakıldığında deprem sayısının çok az olduğu görülmektedir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Kurumu'nun raporlarına göre 1556-1975 yılları arasındaki yaklaşık 400 yılda meydana gelen 5 ve daha büyük şiddetteki depremlerin sayısı sadece 110'dur. Hicri 1400 yılının başından itibaren ise depremler dünya tarihinde görülmemiş şekilde artmıştır. Kuşkusuz ki bu rakamlar Hicri 1400 yani miladi 1979 ila 80 yılının başından itibaren depremlerin sayısındaki artışı çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Sadece 1999 yılında yeryüzünde küçük veya büyük şiddetle 20.832 deprem meydana gelmiştir. Bu depremlerde resmi açıklamalara göre tahmini olarak 22.711 insan ölmüştür. Tıpkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde belirttiği gibi. Ümmetimde zelzeleler olur. Öyle ki bu zelzelelerde 10.000, 20.000, 30.000 kişi ölür. Son 30 yılda dünyada gerçekleşen depremlerden birkaçı şöyledir. 28 Temmuz 1976'da Çin'de 7.8 büyüklüğündeki deprem oldu. 242 bin kişi hayatını kaybetti ve 164 bin kişi yaralandı. 7 Aralık 1988'de Ermenistan'da meydana gelen depremde 20 bin kişi hayatını kaybetti, 500 bin kişi de evsiz kaldı. 1995 yılındaki Kobe depremi 20 saniye sürmesine rağmen 100 milyar dolar civarında zarar oldu. Hindistan'da 26 Ocak 2001'de yaşanan 7.9 şiddetindeki depremde 30 bin kişi hayatını kaybetti, 166 bin kişi yaralandı. 26 Aralık 2003'te İran'da meydana gelen 6.7 büyüklüğündeki depremde 20 bin kişi hayatını kaybetti, 50 bin kişi yaralandı. 26 Aralık 2004'te Endonezya'da 9 büyüklüğündeki deprem sonucu oluşan tsunami'de 300 bin kişi hayatını kaybetti. 8 Ekim 2005'te Pakistan'da gerçekleşen 7.6 şiddetindeki depremde yaklaşık 100 bin kişi hayatını kaybetti. Son 30 yıl içinde yani Hicri 1400 itibariyle burada saydıklarımızın dışında irili ufaklı başka çok sayıda deprem yaşanmıştır. Bu depremler sonucu binlerce insan evsiz kalmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisinde de bu duruma işaret edilmektedir. Barınacak evler, sizi taşıyacak hayvanlar bulamayacağınız günler yaklaşmıştır. Çünkü evlerinizi depremler yıkacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri yanı sıra Kur'an'da da depremle kıyamet arasındaki ilişkiye işaret eden ayetler bulunmaktadır. Kur'an'ın 99. suresinin adı zelzele, yani büyük sarsıntı, depremdir. Bu surede yerin şiddetli sarsıntısı tasvir edilmekte, bunun ardından da kıyamet günü insanların diriltilecekleri ve Yüce Allah'ın huzurunda hesap verecekleri bildirilmektedir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yer, o şiddetli sarsıntıyla sarsıldığı, yer ağırlıklarını dışa atıp çıkardığı ve insan buna ne oluyor dediği zaman o gün yer haberlerini anlatacaktır. Çünkü senin Rabbin ona vahyetmiştir. O gün insanlar amelleri kendilerine gösterilsin diye bölük bölük fırlayıp çıkarlar. Artık kim zerre ağırlığınca hayır işlerse onu görür. Artık kim zerre ağırlığınca bir şer işlerse onu görür.
Evet, gördüğümüz gibi olağanüstü bir artış var. Olağanın dışında bir olay meydana geliyor. Sadece 99 yılında 20.830 küsur tane deprem meydana geliyor. Ufak ve ufağın üstünde. Dünyada onun öncesindeki asırlar boyunca birkaç yüz tane belki böyle deprem meydana geliyor. Allah işaret ediyor. Allah gösteriyor. Allah alamet yaratıyor. Bu zamanın harika bir zaman olduğunu gösteriyor. Sadece doğal afetler değil, sosyal olarak Hazreti Mehdi'nin zuhurundan önce toplumda sevginin de olmayacağına dair hadisler var. Aynen günümüzde olduğu gibi. Mesela birkaç tane o hadislerden örnek vermek istiyorum. Şöyle buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Herkes umumi olarak değil de yalnız tanıdığı, bildiği kimselere selam verdiği zaman gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Tam da bildiğimiz gibi. Hatta birisi yolda yürürken tanımadığımız birisi sıcak bir şekilde selam verse insanlar şüphe duyuyorlar. Acaba bu bana niye selam verdi? Ne gibi bir çıkarı var? Acaba ne bir beklentisi var gibi. Hemen kötü bir düşünce, bir güvensizlik hali vuku buluyor. Bakın başka bir hadiste şöyle buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sizler birbirinizden beri yani uzak olduğunuzu söylemedikçe, birbirinizin yüzüne tükürmedikçe, birbirinizi tekfir etmedikçe yani inkarcılıkla suçlamadıkça ve birbirinize lanet okumadıkça beklediğiniz Hazreti Mehdi'nin zuhuru vuku bulmayacaktır diye buyuruyor Peygamber Efendimiz. Hepsi oldu. Değil mi? İnsanların birbirine neler söylüyorlar. Aynı çatı altında yaşıyor olmalarına rağmen bir müddet sonra ayrılıp tekrar ayrı bir şekilde tam da hadiste belirtilen şeyleri yapıyorlar. Birbirleri hakkında kötü konuşuyorlar ve ayrılıyorlar. Halbuki onun öncesinde aynı çatı altında Müslüman ve kardeş iken daha sonra ayrılıp birbirlerine lanet okur hale geliyorlar. Başka bir hadiste beklediğiniz bu iş Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışı bazılarınızdan beri olduğunuzu yani uzak olduğunuzu ishar edip yani gösterip lanetleşmedikçe asla meydana gelmeyecektir. Günümüzde Müslümanlar ayrı, paramparça diyebiliriz. Her biri ayrı bir yerde. Mesela aynı tarikatın ve aynı mezhebin farklı kolları var. Bir kol bir kola belki düşmanlık okuyor. Bir kol bir kolun yanlış olduğunu, yalnızca kendi söylediğinin doğru olduğunu söylüyor gibi. Şeytanın böyle fırkalara ayırdığını, normalde bir bütün halinde olan İslam dünyasının hep ayrıldığını günümüzde görüyoruz. Bu da hadislerin günümüzde bu hadislerin tecelli ettiğini, bu ayrı zamanlı olduğumuzu net bir şekilde ortaya koyuyor. Yani hem doğal afetler, büyük olaylar vuku buluyor, hem de toplum içerisinde ve İslam aleminin kendi içerisindeki ayrılıklar ve birbirine selam vermeyişleri tanımayan insanların bize ayrı zamanda olduğumuzu net bir şekilde gösteriyor inşallah.
İnşallah Allah. Allah'ın Kur'an'da vaadi var inşallah. Dinini hakim kılacağını bildiriyor ve Allah'ın vaadi haktır. Mesela Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah yazmıştır. Ant olsun ben galip geleceğim ve elçilerim de. Gerçekten Allah en büyük kuvvet sahibidir, güçlü ve üstün olandır. Allah muhakkak galip gelecek. Başka bir ayette de Allah kendi nurunun tamamlayıcıdır diye buyuruyor Allah inşallah. Öyle ki onu, hak din olan İslam'ı bütün dinlere karşı üstün kılacaktır. Müşrikler hoş görmese bile. Allah mutlaka vaadini gerçekleştirecektir inşallah. Allah'ın Kur'an'daki müjde tabii çok büyük bir müjde inşallah. Hazreti İsa'nın da geleceğini bildiriyor inşallah. Ve bununla ilgili çok önemli deliller var. Yani başka hiçbir peygamber için söylenmemiş olan. Mutlaka Allah'ın vaadi gerçekleşecek inşallah. Hazreti İsa yeryüzüne geldi. Çünkü alametlerden bunu anlıyoruz inşallah. Dünyadaki değişimden. Deliller neler Kur'an'daki onu tekrar bildirelim ki hocamızın Hazreti İsa'nın gelişiyle ilgili kitapları var. O kitaplardan detaylı bilgi alabilirler inşallah izleyicilerimiz. Mesela delillerden bir tanesi inşallah Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Hani Allah İsa'ya demişti ki, ey İsa, doğrusu seni ben vefat ettireceğim ve seni kendime yükselteceğim. Seni inkar edenlerden temizleyeceğim. Seni kendime yükselteceğim, seni inkar edenlerden temizleyeceğim diyor Allah. O dönemde inkar edenler Hazreti İsa'yı şehit etmeye çalışmışlardı.
Evet.
İnşallah. Ve sana uyanları diyor Allah, sana uyanları kıyamete kadar inkara sapanların üstüne geçireceğim. Şimdi düşünelim Hazreti İsa'nın ilk gelişinde Hazreti İsa'ya iman eden 12 tane talebesi vardı inşallah, havariler. O dönemde inkar edenler çoğunluktaydı ve Hazreti İsa'yı şehit etmeye çalışmışlardı. Yani inkara sapanların üstünde değildi Müslümanlar, müminler, iman evet, edenler. Bunun gerçekleşmesi için Hazreti İsa'nın mutlaka gelmesi gerekiyor. İnkara sapanların üstüne geçireceğim de İslam'ın hakimiyeti, dünya hakimiyeti vereceğini bildiriyor Allah inşallah. İkinci delil bu Ali İmran suresi 55. ayetti. Diğer delil de Allah tüm kitap ehlinin Hazreti İsa'ya iman edeceğini bildiriyor. Tüm kitap ehlinin. Hazreti İsa'nın ilk gelişinde böyle bir şey olmamıştı. 12 tane havarinin dışında iman eden olmamıştı. Bakın Allah şöyle buyuruyor Nisa suresi 159. ayette. Andolsun kitap ehlinden ölmeden önce ona inanmayacak kimse yoktur. Bir kere diğer ayetlerde Hazreti İsa'nın ölmediğini söylüyordu Allah. Ölmedi, öldürülmedi diyordu inşallah. Ama öleceğini bildiriyor Allah. Her insan gibi Hazreti İsa'nın inşallah. Fakat Allah şunu da bildiriyor. Kitap ehlinden ölmeden önce ona inanmayacak kimse yoktur. Bunun için mutlaka tekrar gelmesi gerekiyor. Evet. İlk geldiğinde kitap ehli vardı. Değil mi? Orada o dönemde yaşayan Museviler vardı. İman etmemişlerdi. 12 havarinin dışında. Allah tamamının diyor bakın ölmeden önce ona inanmayacak kimse yoktur diyor kitap ehlinden. Demek ki gelecek ve bütün kitap ehli Hristiyanlar ve Musevilerin tamamı inşallah iman edecekler Hazreti İsa'ya. Üçüncü delil Kur'an'da Hazreti İsa'nın kıyamet için bir alamet olduğunu bildiriyor Allah. Zuhruf suresi 61. ayette Allah şöyle buyuruyor. Şüphesiz o ayetlerin gelişinden Hazreti İsa'dan bahsedildiği açık inşallah. Daha önceki ayetlerde de. Şüphesiz o kıyamet saati için bir ilimdir. Öyleyse ondan yana hiçbir kuşkuya kapılmayın ve bana uyun. Bu ayette geçen o kelimesi Hazreti İsa'yı kastettiği açık bir kere. Çünkü bu ayetin öncesindeki ayetlerde de Hazreti İsa'dan kastedilerek yine o zamiri kullanılıyor. Ayrıca burada o kıyamet saati için bir ilimdir ifadesi başka hiçbir peygamber için kullanılmıyor. Kıyamet saati için bir alamet olması için, bir ilim olması için Hazreti İsa'nın kıyametten önceki ahir zamanda gelmesi gerekiyor son dönemde. O da şimdi çünkü Hazreti İsa geldiği dönemde kıyamet saati için bir alamet olamaz. İlk geldiğinde 2000 sene önce. Nitekim ondan sonra Hazreti Muhammed Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönderiliyor. Allah Hazreti Muhammed Peygamberimiz için bu ifadeyi kullanmıyor. Hazreti İsa için kullanıyor. Demek ki Hazreti İsa'nın geleceği çok açık inşallah. Tekrar geleceği. Evet. Yine başka bir delil. Hazreti İsa'nın kitabın, Tevrat'ın ve İncil'in öğretildiği bildiriliyor. Bu da çok önemli. Bakın manidar. Allah şöyle buyuruyor. Sana diyor Hazreti İsa'ya Maide suresi 110'da. Sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğrettim. Yani Tevrat'ı ve İncil, evet İncil vahiy ile bildiriliyor Hazreti İsa'ya. Biliyor İncil'i. Tevrat geldiği dönemde var zaten inşallah. Tevrat'ı biliyor. Kitap burada hangi kitap ifadesinin Kur'an'a baktığımızda kitabı Kur'an için kullanıldığını başka ayetlerde de görüyoruz inşallah kitap ifadesinin. Kur'an olduğu açık. Kur'an indirilmesinin 600 sene önce yaşadığına göre Kur'an'ı öğrenmesi için Kur'an'ın indirilişinden sonra tekrar gelmesi gerekiyor. O da ayrı zamanda inşallah. Bu da bu ayette inşallah gelişinin bir başka delili. Yine bir başka delil Hazreti İsa'nın durumunun Hazreti Adem'in durumu gibi olduğu bildiriliyor. Şüphesiz şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz Allah katında İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Tefsir alimlerinin de çoğuna göre bu ayet iki peygamberin de babasız olmasına işaret ediyor. Yani Hazreti Adem. Nasıl Hazreti Adem Allah'ın ol emriyle topraktan yaratılmışsa Hazreti İsa da yine Allah'ın ol emriyle babasız doğmuştur. Ancak ayetin bir ikinci işareti daha var. Hazreti Adem nasıl cennetten yeryüzüne indirildiyse Hazreti İsa da Allah'ın katından yeryüzüne indirilecektir inşallah. Doğrusunu Allah bilir. İnşallah. Bir diğer delil de Hazreti İsa'nın ölümünün ikinci kez gelişinden sonra olacağı. İlk geldiğinde ölmemişti inşallah. Allah şöyle buyuruyor Meryem suresi 33. ayette. Selam üzerimedir. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak yeniden kaldırılacağım günde. Yani bu ayette de Hazreti İsa'nın öleceği günden bahsediliyor. Ayette öleceği gün ifadesine geçen Arapça kelime de yemutu kelimesi. Ve bu kelimenin kökü mevt kelimesi. Mevt de gerçek ölüm. Yani her insan gibi Hazreti İsa'nın da öleceği bu ayette bildiriliyor inşallah. Tabi daha da var inşallah delilleri. Hazreti İsa'nın geleceği çok net. Ve alametlerde de Hazreti İsa'nın geldiğini de anlıyoruz inşallah. Mehdi'nin de Hazreti zuhur ettiğini inşallah. Hazreti Mehdi'nin de hayatta ve faaliyette olduğunu. Çünkü dünya çapında büyük değişiklikler var. Hem alametler gerçekleşti. Bildirilen alametler, gökteki bir yerdeki alametler. Mesela Kabe'deki kanlı katliam, Afganistan işgali, Fırat'ın suyunun kesilmesi gibi yerde olan alametler. Bir de gökte olan alametler. Mesela Lülin kuyruklu yıldızı, Halley kuyruklu yıldızının geçişlerini bildiriyor Peygamber Efendimiz. Ay ve güneş tutulmaları. Bunlar da gerçekleşti. 200'ün üzerinde alamet gerçekleşti inşallah. Bir de dinsizliğin, Darwinizm ve materyalizmin dünya çapında tepetaklak gittiğini görüyoruz. Dinde muazzam bir yükseliş var inşallah. Bu da çok önemli değişiklik olduğunu gösteriyor bize. Devlet başkanlarının Allah'ı anmaya başladığını görüyoruz. Daha önce ateist, materyalist, Darwinist olan devlet başkanlarının. Bu da Hazreti İsa'nın faaliyette olduğunun önemli delillerinden de bir tanesi inşallah, işaretlerinden bir tanesi. Dolayısıyla çok kutlu ve müjdeli bir dönemde yaşıyoruz inşallah. Hem Hazreti Mehdi'yi hem Hazreti İsa'yı ve İslam'ın dünya hakimiyetinde Allah'ın izniyle inşallah 10 sene içerisinde göreceğiz. Allah izin verirse inşallah.
Ya Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın getireceği düzen dünyanın en iyi düzeni olacak. En güzel düzeni olacak inşallah.
İnşallah.
Şu an günümüzde yaşanılan sorunların hiçbirisi kalmayacak. Ama hiçbirisi kalmayacak ve bu düzen gelirken, bu düzen kurulurken Hazreti Mehdi Aleyhisselam hiç kan akıtmayacak. Dikkat edelim, gelen her ideoloji, her yönetim şekli, ateist ideolojiler özellikle her zaman için kan akıtarak gelmişlerdir. Her zaman böyle büyük bir devrim ve darbe yaparak, değil mi? Ve büyük kan dökerek gelmişlerdir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam asla kan akıtmayacaktır. Hatta akan kanı durduracaktır inşallah. Şimdi bunlarla ilgili birkaç tane hadisi sunumda göstermek istiyorum. İnsanlar bal arılarının beyleri etrafında toplanması gibi, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çevresinde toplanırlar. Daha önce zulümle dolu olan dünyayı o adaletle doldurur. Adaleti o denli olur ki uykuda olan bir kimse dahi uyandırılmaz ve bir damla kan bile akıtılmaz. Dünya adeta asr-ı saadet devrine geri döner inşallah. Yani akan kanın akıtılması bir tarafa, kan akıtılması bir tarafa, uyuyan kimsenin bile uyanmayacağı, yani bir konforun, bir refah seviyesinin, bir gelişmişlik ve medeniyet seviyesinin de fazla olacağını, değil mi? Üst seviyede olacağını bildiren bir hadis inşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam zamanında ne bir kimse uykusundan uyandırılacak, ne bir kimsenin burnu kanayacaktır. Ona, yani Hazreti Aleyhisselam'a biat edenler, Kabe civarındaki rükun ve makam arasında biat ederler. Uyuyanı uyandırmaz, asla kan dökmezler. İnşallah. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a biat olacağını, değil mi? İnsanların ona tabi olacağını, ona bağlılıklarını sözle dile getireceklerini göreceğimiz zamanlar inşallah olacak. Hazreti Mehdi Aleyhisselam neyle peki? Kan dökmeden hakim etmeyecek, yani kan dökmeden hakim edecek İslamiyeti. Neyle? İlim ve sevgiyle İslam ahlakını getirecek inşallah. Bununla ilgili hadisler şöyle. Rumlara ait Konstantiniye, yani İstanbul, tesbihle ve tekbirle Müslümanlarca manen fethedilmedikçe kıyamet kopmaz diye buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Tekbirle ve tesbihle. Tesbih, Allah'ın isimlerinin dile getirilmesi, Allah'ın anılması, değil mi? Allah'a dua edilmesi ve bu sayede Allah'ın zaferi inşallah vermesiyle. Ama yalnızca bununla. Yani Allah'ın bize inşallah fethi vermesiyle. Savaşla değil, ilimle, fenle, sözle inşallah. Mehdi gayet sükunet içinde yürüyecektir. Yani Mehdiyet zamanında, Hazreti Mehdi'nin mücadelesi zamanında çok çetin bir mücadele verecek. Çünkü hem kafirlerin kurmuş olduğu Darwinist düzen çok, yani büyük çapta dünyanın her tarafını etkilemiş olacak. onun tepesini taklak edecek inşallah ve dinin içerisinde Müslüman kimliğiyle görülen münafıkların da çabaları ve ona karşı olan mücadeleleri çok çetin olacak. Ama Hazreti Mehdi Aleyhisselam onlarla da mücadelesinde galip gelecek Allah'ın izniyle ve bütün bunlar olurken bir sükunet, bir tevekkül, bir değil mi? Normal böyle sakin bir halde olacak inşallah.
İnşallah.
Allah-u Teala Hazretleri mümin kullarına İstanbul'un tesbih ve tekbir ile manevi fethini nasip buyurmadıkça kıyamet kopmaz diye buyuruyor Peygamber Efendimiz başka bir hadiste. Şimdi Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde hiç savaş olmayacak. Öyle bir dönem olacak ki hiç savaş olmayacak. Ufak çapta bile yok. Savaş olmayacak. Düşmanlık ve kini de kaldıracaktır Hazreti Mehdi. Kap su ile dolu olduğu gibi yeryüzü barışla dolacaktır. Din birliği de olacak. Artık Allah'tan başkasına tapılmayacaktır. Savaş da ağırlıklarını bırakacak. Nasıl onu hocamız söylüyordu. Söylüyor inşallah. Savaşta ağırlıklar neler oluyor? Silahlar oluyor, top oluyor, tank oluyor. Tabanca, tüfek oluyor. Bunların hepsi ne olacak? Faydalı mutfak gereçleri haline dönüşecek. Ve bir tane bile savaş olmayacak. Dünyanın her yeri, nasıl su bir yere dolduğu zaman hiç boşluk bırakmaz. Dünyada barışla su gibi dolar gibi dolacak inşallah.
İnşallah. Ya bu çok açık bir gerçek inşallah. Ve çok büyük bir müjde. Dolayısıyla Müslümanların yani bazı kimselerin bunu anlatmaktan kaçınmaları, korkaklık etmeleri olacak şey değil. Halbuki Müslümanların cesur olmaları gerekiyor. Cesaret değil mi? Allah'ın istediği sadece Allah'tan korkmak. Mesela Bediüzzaman Said Nursi, Deccaliyetin bu havf damarını, korkaklıklarını kullanacağını ve o şekilde onları gemle durduracağını söylüyor inşallah. Bir takım ki bu sahte ulemayı tabii inşallah, ulemayı daha doğrusu ayrı zamanda. Ve Mehdiyet'i anlatmaktan, Mehdiyet'i müjdelemekten alıkoyacaklar. Halbuki Müslümanlar cesur olur. Yani Allah sadece Allah'a hesabı ve çok büyük bir müjde bu. Ve Allah'ın kaderi yani bu kimsenin önünde durabileceği, engelleyebileceği bir durum değil inşallah.
Evet.
Müslümanların cesur olduklarını bildiriyor Allah. Ne ölümden korkuyorlar inşallah, sadece Allah'tan korkuyorlar. Yani Müslüman ölmekten korkmaz, cehenneme gitmekten korkar. Cehenneme atılmaktan, Allah'ın gazabından korkar inşallah. Mesela Allah bir ayette şöyle buyuruyor inşallah. Mesela savaş durumunda bile sıcak temas olduğunda da Peygamberimiz döneminde de bu şekildeydi. Müslümanlar hiç korkuya kapılmadılar. Allah ayette şöyle buyuruyor. Müminler düşman birliklerini gördükleri zaman ise korkuya kapılmadan dediler ki bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemiştir ve bu yalnızca onların imanlarını ve teslimiyetlerini arttırdı. Ya müminde böyle bir cesaret olur. Allah'ın istediği tavır bu inşallah. Her şeyin Allah'tan olduğunu bildiği için mesela Allah bildiriyor bunu Kur'an'da. De ki Allah'ın bizim için yazdıkları dışında bize kesinlikle hiçbir şey isabet etmez. O bizim Mevlamızdır ve müminler yalnızca Allah'a tevekkül etmelidirler. Karşılaştığı herhangi bir durum mutlaka Allah'ın kaderde belirlediği bir durum oluyor. Sonsuz merhameti ve sonsuz şefkatiyle. Dolayısıyla Müslüman hiçbir şekilde korkuya kapılmaz. O ne der, bu ne der, işte işimi mi kaybederim, şunu mu kesintiye uğrar, işte bana bir zarar mı gelir diye düşünmez. Allah'ın rızasını gözetir inşallah. Önemli olan Allah'ın rızasıdır. Allah'ın rızası ve hoşnutluğu. Nitekim Allah'ın belirlediği kader dışında hiçbir şey olmaz. Dolayısıyla Müslüman cesur olur inşallah. Müslüman cesur olur ve çok güzel bir hayat yaşar inşallah. Kur'an demişti hocamız, dün de anlattı. Sevgiyi meydana getiriyor. Sevginin bütün parçalarını, zeminini hazırlıyor inşallah. O sarayı meydana getiriyor. Ve bu dini yaşamakla çok güzel bir sevgi ortamı olacak inşallah. Mesela biraz önce de gördük hadislerde. Savaş ağırlıklarını bırakıyor, kan dökme kalkıyor, zulüm kalkıyor. Adalet, sevgi, bolluk, bereket geliyor. Ne kadar muhteşem bir sistem. Bundan daha büyük müjde ne olabilir? Veya bundan daha önemli bir konu ne olabilir dünya gündeminde şu anda?
Evet.
En önemli konu Hazreti Mehdi'nin gelmiş olması. Hazreti İsa'nın gelmiş olması inşallah. Ve dünyada İslam'ın hakimiyeti. Yani İslam birliğinin kurulması ve İslam ahlakının bütün dünyaya hakim olması. Gerçek demokrasinin, laikliğin, fikir özgürlüğünün inşallah. Bütün dünyaya hakim olması. Nitekim İslam ahlakı hakim olduğunda çok kolay olacak herkesin hayatı ve çok güzelleşecek. Çünkü Allah'ın dini kolaydır. Allah'ın getirdiği din, Kur'an'daki din en kolayı, en güzeli insan fıtratı için inşallah. Allah şöyle buyuruyor inşallah. Allah adına gerektiği gibi mücadele edin. Fikri mücadele, Allah adına gerektiği gibi fikri mücadelemizi yaparız inşallah. O sizleri seçmiş ve din konusunda size bir güçlük yüklememiştir. Atanız İbrahim'in dininde olduğu gibi. Bakın güçlük yok dinde. Her şey çok kolaydır inşallah. Allah kolaylaştırmıştır, hafifletmiştir inşallah. Andolsun diyor Allah, biz Kur'an'ı zikir, öğüt alıp düşünmek için kolaylaştırdık. Bu yobazlık sistemi, münafıklık sistemi 1400 yıldır eklemeler, çıkarmalarla, hurafelerle dini zor hale getirdiler. Yani Kur'an'ın dışında bambaşka bir din oluşturuldu. Ama Kur'an aslıyla Allah bildiriyor, bakın biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık diyor Allah. İnşallah. Ve seni kolay olan için başarılı kılacağız diyor başka bir ayette de inşallah. Dini yaşadığı zaman insan ancak mutlu olabiliyor. Ve bambaşka bir hayat yaşıyor. Çünkü Allah benim dinime yardım edene ben de yardım ederim diyor. Ve onu diyor güzel bir hayat, onları da güzel bir hayatla yaşatırım ben diyor Allah inşallah. İnşallah. Hakikaten hayatı çok kolaylaşıyor. Sevgi, bereket, bolluk, güzellik geliyor Müslümanın hayatına. Ve en güzel hayatı yaşatıyor Allah dini yaşamakla. Ama dini yaşamak Kur'an son derece kolay inşallah. Ve Allah da seni kolay olan için başarılı kılacağız diyor ayette inşallah.
İnşallah. Allah ayette şöyle buyuruyor. Şeytan Allah'a sınırım. Kim bir kötülük işlerse kendi mislinden başkasıyla ceza görmez. Kim de erkek olsun, dişi olsun bir mümin olarak salih bir amelde bulunursa işte onlar içinde hesapsız olarak rızıklandırılmak üzere cennete girerler inşallah. Allah-u Teala bizden salih amelde bulunmamızı istiyor. Ama mümin olarak, yani Müslüman olarak. Çünkü iyilik başka bir dine mensup olup işte okul yaptırmak, hastane yaptırmak, çeşme yaptırmak gibi şeyler değil. Bunlar iyi ama Allah'ın söylediği salih amel bunlar değil. Salih amel mümin olarak Allah'ın rızasını, Allah'ın rızası için, tam Allah'ın rızasını kazanmak için yapılan Allah'ı tebliğ faaliyetleri oluyor inşallah. O zaman insanlar da aynı zamanda gerçek konforuna ve adaletine de kavuşmuş oluyor. Zaten Allah bu dini hakim edecek. Bunu mesela Nasr suresi 1 ve 3. ayette şöyle görüyoruz. Şeytan Allah'a sınırım. Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman diye buyuruyor Rabbimiz. Ve insanların Allah'ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde hemen Rabbini hamd ile, yani övgüyle tesbih et ve ondan mağfiret dile. Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir diye buyuruyor Allah, Yüce Allah inşallah. Bakın Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman demek ki Allah'ın yardımı ile bir fetih olacak. Ve onunla, o zaman insanlar da Allah'ın dinine dalga dalga girecekler. Peki hadisler nasıl söylüyor? İslamiyet dünyanın her yerine hakim olacak diyor değil mi? Her yere fetih olacak. Fethedecek ne ile? Tesbihle, hamd ile, Allah'ı zikrede bütün dünyaya hakim olacak diyor. İşte ayetin tecellisi inşallah önümüzdeki yıllarda biz bunu göreceğiz. Bu Allah'ın sözü. Allah Kur'an'da herkese bu müjdeyi veriyor. Adaletle dolduracak dünyayı. İnsanlar dalga dalga Allah'ın dinine girecek inşallah.
İnşallah.
Değil mi? Artık evrim teorisinin hiçbir şeyi, e'si bile bütün dünyadan silinip atılacak. Tek doğru olan Allah'ın dini, İslamiyet bütün dünyaya hakim olacak inşallah.
İnşallah. Tabii yani Allah'ın varlığı kesin. İslam birliği kesin inşallah. İslam'ın dünya hakimiyeti kesin. Allah'ın izniyle. Allah'ın vaadi var çünkü Kur'an'da. Ölüm kesin ve sonsuz ahiret hayatı var. Cennet ve cehennem de kesin inşallah. Yani Allah'tan tabii çok korkmak gerekiyor ve ona göre bir yaşam sürme gerekiyor inşallah. Allah korkusu bütün diğer korkuları ortadan kaldıran bir korku demişti hocamız inşallah. Böyle diğer korkular gibi değil. Mesela karanlıkta insanın veya bir vahşi bir hayvanla karşılaştığı zaman duyduğu korku gibi bir korku değil, sıkıntı veren bir korku değil. Bütün diğer korkuları kaldıran ve mutluluk veren bir korku inşallah. Allah korkusu. Allah'tan korkup sakınmak gerekiyor. Niye? Çünkü Allah sonsuz azabı var. Allah değil mi? Cehennemi vaat ediyor inkar edenlere. Samimi olmayanlara inşallah. Müstekbirlere, büyüklenenlere. Kimlerin cehenneme gireceğini mesela Kur'an'da bildiriyor Allah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Hayır, kim bir kötülük işler de günahı kendisini kuşatırsa artık onlar ateşin halkıdırlar. Orada süresiz kalacaklardır. Bakın kim bir kötülük işler de günah kendisini kuşatırsa, yani tövbe edip değil mi, samimi olarak davranmazsa, Allah'ın istediği gibi yaşamazsa, Allah o zaman cehenneme atacağını bildiriyor. Yine başka bir ayette Allah, ona Allah'tan kork denildiğinde, bakın Allah korkusu çok önemli. Samimi olan Allah'tan korkar. Allah sonsuz güç sahibi.
Evet inşallah. Değil
mi? Sonsuz ahiret hayatı var, sonsuz cehennem var. Ona Allah'tan kork denildiğinde büyüklük gururu, bakın büyüklük gururu ona günaha sürükler kuşatır. Böylesine cehennem yeter, ne kötü bir yataktır o. İşte büyüklenenler, Allah'ın emir ve yasaklarına uymayanlar, Allah'ın istediği gibi samimi olmayanları, Allah yani cennetini kimlere alacağını bildirdiği zaman en önemli kriter inşallah istediği tavır Allah'ın samimi olmak. Her şeyi Allah'ın yarattığını bilmek, sonsuz gücünün sonsuz güç sahibi olduğunu bilmek inşallah. Bunun farkında olmak ve Allah'a iman etmek. Allah'a iman edip şükrederseniz Allah azabınızı ne yapsın diyor inşallah. Samimi olan bir insan, ki bir hata yaptığı zaman insan, Müslüman hata yapar. Onu yaptıran da Allah olduğunu bilir. Tövbe eder, bağışlanma diler inşallah. Bir daha yapmamaya niyetlenir. Allah samimi olmamızı istiyor inşallah. Ama aksi tavır gösterenleri, inşallah büyüklenenleri, samimi olmayanları Allah cehenneme atacağını bildiriyor. Ve yani daha cehenneme atılırken başlıyor inşallah. Bakın cehennem ateşine diyor Allah, küçültücü bir sürüklenme ile sürüklenecekleri gün. Cehenneme nasıl girileceklerini de tarif etmiş Allah. Alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar diyor. Suçlu günahkarlar simalarından tanınır. Alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar. Boyunlarında demir halkalar ve ayaklarında zincirler olduğu halde sürüklenecekler diyor Allah. Yani küçültücü bir sürüklenme ile sürüklenecekleri gün cehenneme atılacaklar inşallah. Ve inkarcılar da cehennemin yakıtı olacaklarını bildiriyor Allah. Yani bir kere girdikten sonra sonsuza kadar inkarcıların cehennemden çıkması söz konusu değil. Sonsuz azap var inşallah. Ve onlar ateşin yakıtıdırlar diyor Allah. Gerçekten siz de Allah'ın dışında taptıklarınızla, bakın Allah'ın dışında taptıklarınızla, yani Allah'a eş koştukları da cehennemin odunusunuz. Siz ona varacaksınız. Cehennemin dar ve sıkışık yerleri bildiriliyor inşallah. Değil mi? Hiçbir zaman rahat edebileceği bir yer değil cehennem insanların. Dar ve sıkıntılı. Mesela sıkışık bir yerine atıldıkları zaman diyor Allah, orada yok oluşu isteyip çağırırlar. Ama Allah orada artık bir daha yardım olmayacağını bildiriyor inşallah. Sabretse de birdir, sabretmese de diyor. Ölüm her yandan gelecektir ama ölmeyecekler diyor inşallah.
İnkar edenlerin en büyük özelliklerinin müstekbirlenmeleri olduğunu, yani büyüklenmeleri olduğunu, kendi kişisel gururlarının ve benliklerin had safhada olduğunu görüyoruz. Nitekim bundan önceki ateist ideolojinin kurucuları ve o yöneticilerin hepsinin oldukça kibirli ve çirkin bir huyu ve karaktere sahip olduğunu görüyoruz. Allah ayette şöyle buyuruyor. Şeytan Allah'a sınırım. Ateşin içinde iddialar öne sürüp karşılıklı tartışırlarken zayıf olanlar büyüklenen müstekbirlere derler ki, gerçekten biz size uymuş tebaanız olan kimselerdik. Şimdi siz ateşten bir parçasını olsun bizden uzaklaştırabilir misiniz diyorlar. Başka ayetlerde de cehennem ehlinin, cehennemde azap gören ehlin cennetteki insanlardan yardım istediğini, bize oradaki nimetlerden verir misiniz? Veya Rabbinize söyleyin bizden bir an olsun, bir gün olsun ateşin azabını hafifletsin diye yakarışta bulunduklarını görüyoruz. Bunu hocamız şöyle anlatmıştır röportajda. Burada bile hala büyüklenmelerinden dolayı iman etmiyorlar Allah'a ve haşa hala kendilerini bir şey zannedip Allah'tan isteyeceklerini yine kendi aralarındaki konuşmalarında büyüklenen dünyadaki arkadaşlarından veya cennetteki cennet ehlinden istiyorlar. Yani ateşin azabını zaten onlara veren Allah. Onlar bunu hak ettiklerinden dolayı azap görüyorlar. Onların zaten azap görmesinin sebebi inkar etmeleri ve Allah ayette inkar etmelerinin sebebinin müstekbirlenme, büyüklenme ve kibirlerinden dolayı kabul etmediklerini söylüyor. Ve bu halde, yani çok umutsuz ve sonsuza kadar azap gördükleri bir halde bile, o halde bile hala inkarını diretiyorlar. Ve Allah'a karşı haşa büyükleniyorlar. Yani arkadaşlarına söylüyor veya cehennem ehline söylüyor ama Allah'a iman etmiyor ve ona yalvarmıyor, ona dua etmiyor. Yani normalde mümin ahlakı şöyle, Allah'ın bütün gücün, kendisinin de her şeyinin sahibi olduğunu bilip Allah'a tam iman ediyor ve tam teslim oluyor. Allah'ın ondan yarattığı karakteri en güzel bir biçimde razı oluyor. Müminin içinden değil mi? Onlar ondan razı olmuştur diyor Allah. Onlar Allah'tan razı olmuştur. Allah da onlardan razı olmuştur diyor inşallah. Sonra cennetime girin diyor değil mi ayetin devamında inşallah. Mümin ahlakı böyle saf, temiz ve berrak bir inanış. İnkarcılarınki ise her zaman için kibirli, büyüklenme ve böyle karmaşık, mantıksız bir ruh hali oluyor onlarda.
Hocamız şunu demişti tabii Müslümanın ahlakı. Allah cehenneme bile koysa Müslümanı, ben demişti mesela demişti, cehennemin sokaklarında Allah Allah diye bağırarak yine dolaşırım. Yine Allah'tan razı olur inşallah. Ama böyle yapanı da Allah cehenneme almaz inşallah. Böyle bir ahlaka sahip olanı da Allah cehenneme almaz inşallah. Maşallah. İşte öyle bir Allah'tan razı olan, Allah onlardan razı olmuştur, onlar da ondan razı olmuşlardır diyor ayette inşallah. Allah'ın yarattığı kadere tam teslim olan, Allah'ı her koşulda koşulsuz seven inşallah. Yani kolu, bacağı kopsa, bir durumla karşılaşsa her durumda inşallah, acı da çekse inşallah, her koşulda Allah'ı seven bir yapısı olur Müslümanın.
Evet, elhamdülillah.
Koşulsuz inşallah. Cehenneme de koysa inşallah, yine Allah'ı çok seven, Allah aşkıyla cehennemin sokaklarında dolaşan bir yapı inşallah. Ama böyle samimi olan, böyle güzel ahlaklı insanları da Allah cennetin alacağını bildiriyor. Cennette de nasıl cehennem Allah'ın sonsuz sanatıyla sırf azap çekmesi için yaratılmışsa, cennette Allah'ın sonsuz sanatıyla sürekli olarak lezzet alması, mutlu olması için yaratılmış bir ortam inşallah. Bütün sıkıntıları kaldırıyor Allah. Cennette büyük bir zenginlik ve ihtişam vaat ediyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah şöyle buyuruyor. Her nereye baksan bir nimet ve büyük bir mülk görürsün. Her nereye baksan diyor Allah. Her yerde büyük bir nimet ve büyük bir mülk. Yani dünyada hayal bile edemeyeceğimiz şekilde olacak inşallah. Astarları ağır işlenmiş atlastan yataklar üzerinde yaslanırlar. İki cennetin de meyve devşirmesi oradakilere yakın kolaydır inşallah. İşte ağır işlenmiş atlastan yataklar ve nimetler üzerinde yaslanırlar. Hocamız da bunu açıklarken şöyle demişti. Yaslanmak orada yorulduğu için olan yaslanmak değil dünyadaki gibi. İnsan yorulduğu zaman yaslanarak dinleniyor. Ama yorulduğu zaman yaslanarak dinlendiği için, yaslanmanın ne olduğunu bildiği için dünyada ve bu eksikliği bildiği için oradaki yaslanma yorgunluk sonucu olmasa da çok büyük bir lezzet ve zevk duyuyor. Çünkü ne olduğunu biliyor. İşte dünyadaki eksiklikler, yaşadıklarımız, zorluklar cennetten alınan zevkini, nimetin zevkini daha da arttırıyor inşallah. Mesela Allah yine cennette ırmakların olduğunu bildiriyor. İçinde bozulmayan sudan ırmaklar diyor Allah. Bakın bozulmayan sudan. Dünyada her şey bozuluyor.
Bozuluyor evet.
Su da bozulur, başka şey de bozulur. Mesela tadı değişmeyen sütten ırmaklar. Süt biraz dışarıda dursa hemen bozuluyor, kokuyor, ekşiyor, dokunuyor, sağlığına zararlı hale geliyor. İçenler için lezzet veren şaraptan ırmaklar. Bu şarap şerebe kökünden geliyor. Cennet içkisi. Dünyadaki gibi sarhoşluk vermeyen, sağlığına zararlı olmayan, değil mi? Baş ağrısı vermeyen bambaşka böyle çok lezzet verici bir içki inşallah. Ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ve orada onlar için meyvelerin her türlüsünden ve Rablerinden bir mağfiret vardır inşallah. Cennette sonsuz nimet ve Allah'ın her şeyin üstünde Allah'ın rızası ve hoşnutluğu var inşallah.
İnşallah.
Müslüman da cennete hedef alarak değil ama Allah'ın rızası ve hoşnutluğu için yaşar.
İnşallah. Allah ahireti çok özel yaratıyor. Orada algı keskindir diyor ve yepyeni bir yaratılışla yaratıldıkları zaman diyor değil mi? Bak dünyada güzel olan şeyler de kötü olan şeyler de sürekli geçici, sürekli yok oluyor. Hiçbir şey sabit kalamıyor. Hep bir yaşlanma, hep bir mesela meyveleri açığa koyuyorsun dalından kopardın hemen bozulmaya başlıyor. Seneler yani zaman dediğimiz algı ilerledikçe insanın kendisi de, çevresi de, dünyada, uzayda, gezegenlerde de sürekli bir değişim, eskime ve yok olma hadisesi oluyor. Bozulma hadisesi oluyor. Allah ahireti bu yani dünyayı bu özellikle yaratıyor bütün kainatı. Ama ahireti ise bak ateş hiç hafifletilmez diyor Allah. Hiç yok olmaz diyor. Dünyadaki ateşler sönücüdür ama ahirette cehennem ateşi hiç sönmüyor. Azap hiç dinmiyor. Cennette de anlattığın gibi ikramlar hiç bitmiyor. Hiç bozulmuyor. İnsanoğlu hiç yaşlanmıyor. İnşallah.
İnşallah.
Evet, süremizin sonuna mı geldik? Evet, bugün de programımızın sonuna geldik inşallah. Akşam saat 22'de A9 TV ve Harun Yahya TV'de Sayın Hocamız Adnan Oktar'ı canlı yayında izleyebilirsiniz. Hepinize hayırlı günler.